İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Onur Hocam, Oktar Hocam, Cihat Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an müzelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak Kur'an müzeleriyle başlamak istiyorum. Çünkü 1400 sene önce kimsenin tahmin edemeyeceği, yani hiçbir insanın baktığımız zaman tahmin edemeyeceği şeylerin günümüzde Kur'an'da yazan olayların günümüzde gerçekleşiyor olması bize Kur'an'ın gerçekten Allah kitabı olduğunu, hak kitap olduğunu ve hiçbir şekilde değişmeden günümüze kadar geldiğini gösteriyor. Çünkü 1400 sene önce bu Kur'an'da geçen edebi olsun, sanatsal olsun, matematiksel olsun ya da insan biyolojisiyle alakalı olsun bunlarla ilgili çok detaylı bilgiler var. Bunların o gün Kur'an'da yazıyor olması bize Allah'ın sözü olduğunu gösteriyor bugün. Yani daha yeni yeni ancak 19. yüzyıldan itibaren 20. yüzyıldan önce keşfedilen çoğu olayların biz Kur'an'da var olduğunu, Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiğini görüyoruz. Bu da çok mucizevi bir şey. Demek ki gerçekten bir kez daha Kur'an'ı ispatlamış oluyor böylelikle bilim ve teknolojide. Biz bunlara çok şekilde şahit olabiliriz. Bugün bunlardan bir tanesini aktaracağız şimdi.
Kur'an'da işaret edilen kimyasal elementlerden biraz bahsedeceğiz. Okul dönemimizde bildiğimiz üzere soluduğumuz hava, insan vücudu, herhangi bir bitki veya bir hayvan ya da uzaydaki bir gezegen, canlı cansız, acı tatlı, katısı ve her şey proton, nötron ve elektronlardan meydana gelir. Kur'an'da yer alan hadid suresinde bir element olan demir anlamına gelir. Hadid suresindeki Arapça harfler öyle bir biçimde dizilmişlerdir ki bir yandan Rabbimizin emir ve tasfiyelerini içeren ifadeler yer alırken bir yandan da atomlarla ilgili bilgiler işaret bulunur. Şimdi bu elementlerden bazılarını inceleyelim inşallah. Radon elementi RN86. Radon elementi Kur'an'ın indirilişinden asırlar sonra 1900 yılında Alman kimyager Friedrich tarafından bulunmuştur. Radyoaktif bir element olan radon ışın tedavilerinde kullanılmaktadır. Ayetin başında RN harflerine kadar geçen harf sayısı 86, RN elementinin atom sayısı ise 86'dır. Flor elementi F9. Flor elementi 1886'da Henri Moissan isimli Fransız kimyager elde etmeye başarmıştır. Hadid suresinde ilk F harfinden ayetin başına kadar 9 harf geçmektedir. Ayetin başında F harfine kadar geçen sayı 9, F elementinin atom sayısı 9'dur. Oksijen elementi O8, dünyada en çok bulunan kimyasal elementlerden biri oksijendir. Oksijen 1770'li yıllarda birbirinden bağımsız olarak iki bilim adamı tarafından keşfedilmiştir. İsveçli Carl Schlee ve İngiliz Joseph Priestley. Hadid suresinde ilk O harfinden ayetin başına kadar 8 harf geçmektedir. O Arapçada elif harfiyle gösterilmektedir. O simgeli oksijen elementinin atom numarası ise 8'dir. Ayetin başında O harfine kadar geçen sayı 8, O elementin atom sayısı 8'dir. Potasyum elementi K39. Potasyum elementi ilk olarak 1807 yılında İngiliz kimyager Sir Humphrey elektroliz yoluyla elde etti. Bitki ve hayvanlarla birlikte insan vücudunda da çokça ihtiyaç duyduğu potasyum elementi doğada bol miktarda bulunur. Hadid suresinde ayetin başında K harfinin ilk defa geçtiği yere kadar 39 harf geçmektedir. Ki bu sayı K elementinin atom ağırlığıdır. Ayrıca surenin başında buraya kadar 19 kelime yer almaktadır. Bu da K elementinin atom numarasıdır. Ayetin başında K harfine kadar geçen sayı 39, K elementinin atom ağırlığı 39'dur. Kükürt elementi S32. Kükürt elementi canlıların yapısında ve toprakta yüksek miktarda bulunmaktadır. Hadid suresinde kükürt elementini temsil eden ilk S harfine kadar ki sayı 32, bu sayı aynı zamanda kükürt elementinin atom ağırlığıdır. Ayetin başında ilk S harfine kadar geçen harf sayısı 32, S elementinin atom ağırlığı ise 32'dir. Azot elementi N14, 1772 yılında İskoçyalı bilim adamı Daniel Rutherford tarafından bulunan azot elementi atmosferin %78'ini oluşturur. Ayrıca güneşin ve bazı yıldızların yapısında da yer alır. Canlıların yapısında çok önemli bir yere sahiptir. Hadid suresinde N harfinden ayetin sonuna kadar 14 harf geçmektedir. N elementinin atom ağırlığı 14, 2. ile 3. N harfleri arasında ise 7 harf yer almaktadır. Azotun atom numarası ise 7'dir. Ne harfinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı 14, ne elementin atom ağırlığı da 14'tür. Bizmut elementi B83. Az bulunan elementlerden biri olan bizmutun, tıptan nükleer reaktörlere, kozmetikten elektrik devrelerine kadar çeşitli kullanım alanları vardır. Hadid süresinde B ve İ harflerin yan yana geldiği noktalar arasında 83 harf yer almaktadır. Bu harfler arasında geçen harf sayısı 83, bu elementin atom numarası 83. Krom elementi CR24. Krom elementi 1797 yılında keşfedilmiştir. Hadid süresinde krom elementini temsil eden C ve R harflerin yan yana geldiği birinci ve ikinci yerler arasında toplam 24 kelime yer almaktadır. Krom elementinin atom numarası 24 olması da bu bakımdan çok dikkat çekicidir. CR harfleri arasında geçen sayı 24, CR element atomları numarası 24. Evet hocam, gördüğünüz gibi bütün elementlerdeki harfler, rakamlar arasındaki sayılara kadar Kur'an'da hepsi bildiriliyor. Harflerin arasında, yani atomların numarasıyla harflerin, o ilk harfleri mesela o harfinin başa gelmesiyle aynı sayıda oluyor hepsi.
Evet, evet.
Bu da
evet.
Allah'ın Kur'an'daki mucizesi.
Tabii çok büyük mucize bu. Evet. Böyle hani tesadüfle açıklanacak hiçbir yönü yok.
Aynı surenin içinde hepsi aynı surenin içinde, evet. Aynı evet. Sistematiğe göre böyle bir sınıflandırılmış olması bu şekilde evet. Çok büyük bir mucize. Yani insan yapımı bir şey olamaz. Çünkü bir insanın bütün atomların keşfedilmemiş olan atomların varlığını bilmesi gerekiyor. Ona göre o atom numaralarını da bilmesi gerekiyor. Bu ancak günümüzün bilgisiyle ulaşılan bilgiler. Sonra da kalkıp o harfleri o şekilde sıralaması gerekiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Kur'an Allah'ın sözü.
Evet. Bir de zaten Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü, içinde hikmetler barındıran, insanlara değil mi, ayetleriyle Allah'ın yol gösterdiği bir kitap. Zaten Kur'an-ı Kerim ilk asıl amacı bu. İçindeki manaları bu. Aynı zamanda yani anlamlı cümleler, hikmetli sözler, birbiriyle çelişki içinde olmayan, çok derin anlamlar olan, her okuduğunda daha başka anlamları da anlayabildiğin çok derin bir kitap. Aynı zamanda da mesela bir surede harflerin sırası ve özelliğine baktığımızda günümüzdeki elementlere de bakıyor. Bu büyük bir mucize inşallah. Zaten Kur'an-ı Kerim'in kendisi büyük bir mucize, Allah'ın gönderdiği bir kitap. İçindeki anlam ve hikmetine binaen. Aynı zamanda bir de böyle sayısal mucizeler Allah'ın büyük bir, daha da büyük bir mucize olduğunu gösteriyor inşallah.
Her şeyi Allah'ın yarattığını gösteriyor. Bir kez daha bize ispatlamış oluyor evet. Böylece.
Ve bütün her şeyin içinde yer alması da Kur'an'da başka bir mucize. Mesela başka bir Kur'an mucizesinde de DNA ve RNA kelimelerinin hani yan yana geçiyor olması. Normalde biz baktığımız zaman da DNA ve RNA İngilizce olan kelimeler baktığımız zaman hani kısaltma olarak. Ama Kur'an'da DNA ve RNA kelimesinin bu şekilde yan yana gelmesi, proton, nötronun bu şekilde yan yana gelmesi bize bunların isimlerini de Allah'ın koyduğunu gösteriyor. Demek ki bizim yaşadığımız olayların hepsi Allah'ın önceden bildiğini ve bizim sonradan neler yaşayacağımıza dair de her şeyin Kur'an'da yer aldığını görüyoruz. Bunlar da bize bunun ispatı olarak geliyor. Evet. Bu da çok güzel ve mucize bir şey. Kur'an'ın içinde bu kadar çok detaylı bilginin yer alması.
Tabii DNA ismini bilim adamı kendi verdiğini zannediyor ama Allah'ın verdiği ismi o. Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Yan yana geldiği yerde, ilk defa geçtiği yerde 18-65. surede geçiyor. O da bir genetik biliminin başlangıcı. Yani genetik bilimini başlatan Allah, genetik bilimini yaratan Allah.
1865 senesi.
Evet. DNA'yı, DNA ismini veren Allah, bunu Kur'an'da 1400 yıl önce bildiren Allah. DNA zaten Allah'ın yarattığı, çok açık yani inşallah. 3,5 milyar yıllık bakteride DNA mükemmel olarak ortaya çıkıyor. DNA'ya bakıyoruz, altın oranla yaratıldığını görüyoruz. Her şeye hakim Allah. Böylece yaratmasının delillerini buldurarak, hocamız demişti, altın gibi onu Allah oraya yerleştirir bilimsel kanunları. Gizler. Zamanı geldiğinde de ilham ederek buldurur. İşte demişti, o zaman da adam hamamdan fırlayıp peştemalla evreka evreka buldum diye bağırıyor. Halbuki bulduran Allah. Değil mi? O DNA adını Allah vermiş. Proton adını Allah vermiş. Allah onun Kur'an'da işareti var inşallah. Diğer bütün o elementlerin değil mi isimlerini veren de Allah. Çünkü onun harfine işaret var.
Tabii.
Atom sayısıyla işaret var harfe. Demek ki o harf yani o simge olarak o harfi veren Allah, ismi veren evet. Allah. Atomun numarasını yaratan Allah. İnsan onu Allah'ın ilhamıyla buluyor zamanı geldiğinde. Mesela Einstein gibi genel gerecelik kanunu yaratan Allah. Allah'ın yarattığı bir kanunu Allah'ın ilhamıyla bulduruyor. Evet. Bilim adamı onun için Allah'ın varlığını tespih eden insandır. Nitekim geçmişteki bilim adamlarına baktığımızda en önde gelen bilim adamlarının hep inanan bilim adamları olduğunu görüyoruz. Newton böyle, Galileo böyle.
Arşimet abi.
Tabii hepsi o şekilde. Ve Müslüman bilim adamları. Mesela İbn Sina var, Elkindi var, Avicenna var, Ali Kuşçu var. Bunların hepsi çok önde gelen bilim adamları. Modern bilimlerin kurucuları. Bakın hepsi inanan insanlar. Çünkü bilim çok net, bakın bu bu yüzyılda net olarak ortaya çıktı ve daha da anlaşılacak. Bilim anti-materyalist, anti-darwinist, anti-ateist inşallah. Bir bilim adamı mutlaka inanır. Çünkü Allah'ın yarattıklarına bakıyor, onları inceliyor ve onu tespit ettirir. Allah'ın sanatını görüyor, eserini görüyor inşallah.
İnşallah. Gerçekten sadece bir de mesela bu bilimsel olarak değil, bugün yaşadığımız bir yıl içindeki 365 gün mesela, yem Arapça gün demek, 365 kere geçiyor mesela gün kelimesi. Ay kelimesi 12 kere geçiyor. Demek ki bize bu yaşadığımız şu anda günün, bir yılın 365 gün olması, ayın işte 12 aydan bir senenin oluşması, bunların hepsi Kur'an'da geçiyor. Bu da çok mucizevi. Hatta geçen bir yeni çıkan bilimsel araştırmada ayın etrafında, dünyanın etrafında dönüşüyle ilgili yeni hesaplama yapılmıştı. Yani herkes 29 gün zannediyordu. Bunun yeni çıkan mesela gerçek olarak, bilimsel olarak ispatlandı. Kur'an'da bu zaten bu şekilde yazılıyormuş mesela. Daha yeni farkına varıldı. Biz demek ki burada bütün bilgilerin, bütün gerçekçi bilgilerin ve bütün doğruların Kur'an'da var olduğunu görüyoruz. Bu da işte bize Allah'ın sözünün gerçekten de hiç değişmeden günümüze kaldığını gösteriyor, geldiğini gösteriyor ve İnşallah. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kadar fazla mesela işte diyoruz, hem gök bilimlerinden bahsediyoruz, hem insan olarak insan biliminden bahsediyoruz, bir sürü edebi, sanatsal yönlerinden bahsediyoruz. Hepsini bir arada bulunduran bir kitap ve hepsinin içeriğinde hepsini bulunduran bir kitap. Bu da işte çok mucizevi. Yani baktığınız zaman çok çok kalın bir kitap değil Kur'an-ı Kerim, ama bütün o kalın bir, yani o bilim dallarının bütün kalın kitaplarını bir araya getirin. Bundaki bilgilerin aynısı yok mesela Kur'an-ı Kerim'deki.
Evet, Kur'an tabii evet, bilim kitabı değil. Fakat bilime yol gösteriyor. Bu çok önemli. Evet. Ve bilimsel mucizeleri var. Tabii ki her bilimsel detay Kur'an'da yok. Bilim kitabı değil çünkü. Ama bilime yol gösterici olması çok önemli. Hocamızın kitaplarından bir tanesi bu. Okumalarını tavsiye ederiz. Kur'an bilime yol gösterir. Çünkü en doğru bilgi Kur'an'dan geliyor. Mesela çok güzel bir örnek var hocamızın kitabında. Birisi Darwinistler, materyalistler, o birisi dediğimiz tabi. Madde kendi kendini organize eder diye bir şekilde konuya başlıyorsa, madde mutlaktır ve bir yaratıcı yoktur diye, o onu hep yanlış yöne götürür. Hem bilime zaman kaybettirir, para kaybettirir, değil mi? Bütün gerçekleri çarpıtmasına sebep olur ki bu öyle oldu. Geçtiğimiz yüzyılda, 200 yılda hatta, hep öyle oldu. Bütün gerçekleri çarpıttılar böyle. İşte bu gen bu gene benziyor, demek ki bu bunun atası, halbuki alakası yok. Ayrı ayrı yaratılmış. Onun birbirinden evrimleştiğini ispatlamak için apayrı makaleler, binlerce makale, işte kafatası sahtekarlıkları, diş sahtekarlıkları, Big Bang'i yıllarca kabul etmediler. Değil mi? Yaratılışı ispatlayan her delili yıllarca reddettiler. Kambriyen döneminin fosilleri var, 70 yıl adam depoda saklıyor. Gerçek olmayan fosilleri çizimlerle müzelerde sergilediler. Onlarla ilgili 500 tane doktora şey yazılmış, tezi yazılmış. Sonra pardon diyorlar. Ah, sahtekarlıktı. Acayip. Bütün o literatürden çıkartılıyor. Tabii. Fonlar ayrılıyor. Mesela evrimi ispatlamak için üniversitelerde evrimsel biyoloji diye şeyler kurdular. Halbuki hiç alakası yok. Evrimleşmemiş yani. Bu çok zaman kaybettirdi. Ama en doğru bilgi de Kur'an'dan geliyor. Yani Kur'an'da Allah yoktan var ettiğini bildiriyor. Bakıyorsunuz Big Bang'de yoktan var edilmiş. Fosiller birdenbire yoktan var oluyorlar. Canlılar. Birdenbire bakteri 3,5 milyar önce yoktan var ediliyor. Allah, değil mi, maddeyi kendisinin yarattığını bildiriyor inşallah. Onun da algılarla var olduğunu, Kur'an'da gerçek bilgi. Bu işte şimdi 21. yüzyılda Mehdiyet döneminin özelliği, gerçek mecrasına geliyor inşallah. Ve o zaman muazzam bir yükseliş meydana geliyor. Hı. Yoksa çok kısırdı hakikaten. O kadar çok şeyler var ki, sadece bu değil. Şimdi inanmayanların elinde olduğu zaman bilim mutlaka zararlı ve bereketsiz oluyor. Mesela tutuyor adam, nükleer füzyonu keşfediyor. Atom bombası yapıyor bununla. İnsanları paramparça ediyor, şehirleri yok ediyor. Halbuki bu çok güzel bir şey. Bunu sen enerji elledimde de kullanabilirsin. Nitekim öyle yapılabilir. Veya atom bombası yapabilirsin. Adam gidiyor atom bombası yapıyor bununla. Veya mesela bir ilaç oluyor. Bu da çok bilinen bir şey. Dev ilaç şirketleri var. Darwinistlerin, materyalistlerin kontrolünde. Bir ilacın yan etkileri biliniyor. Çok örnekleri var. Örnek de verebilirim burada. Ki sonradan toplandı zaten. Cihat Hocam da çok iyi bilir. Evet. Bakıyorlar ölümler oluyor bundan yan etkilerinden. Örtbas ediyorlar bunu. Yan etkileri saklanıyor. Veya daha iyisi oluyor ellerinde ama onu bekletiyorlar. Dur diyorlar bu çok iyi gidiyor pazarlama bunun satışları. Tabii pazarlama tekniği olarak kullanıyor. Ne demek yani bu? Olacak iş mi? Adamlar ölüyor. Sonra diyorlar ki adamlar öldü. Pardon diyorlar. Onu piyasadan toplatalım. Başka biri devreye giriyor. Bu işte 20. yüzyılın özelliği de Darwinizm ve materyalizmden dolayı bilim ilerleyemedi. İşte binlerce insan hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'nda deney yapıyorlardı. Adamların Doktor Mengele diye birisi var. Darwinist, materyalist, faşist adam, herif. Midelerini söküyor canlıların. Çocuklara mikrop enjekte ediyor. Kimini kör ediyor, kimini deney yapıyorum diyor. Herkes de yani bu bir kişi değil bu. Bütün o devlet, o dönemin devlet erkanı sahip çıkıyorlar. Evet diyorlar, hatta para veriyorlar deney yap diye böyle. Bir sürü insanı katlediyor. İşte bu Darwinizm ve materyalizm her yerde bela getirdi. Bilimle de bela getirdi. Sosyal hayata da bela getirdi. Her şeye bela getirdi böyle.
Ya zaten bu mesela Darwin çıkmaza girdiği konulardan bir tanesi de bu canlıların hocam az önce bahsettiğim gibi canlılardaki fosillerin örneklerinin önünde olması ve bunların hiç dediği gibi bir aşama içinde olmayışı mesela. Darwin'i bu yüzden çıkmaza sokuyor bu. Yani fosil kayıtlarına bakılıyor. Bir sürü mesela milyonlarca fosil kaydı var geçmiş yıllardan. Ama hiçbir şekilde ne bir ara geçiş formu var ne bunu tanımlayabilecek bir geçiş formunda fosil var mesela. Hiçbirinin olmadığını görüyor. Bu da Darwin'i çıkmaza sokuyor. Kendisi hatta kitabında yaptığı açıklamalarda, arkadaşlarına yazdığı mektuplarında da defalarca söylüyor. Hani bu kadar diyor madem geçiş vardı, bu kadar ara geçiş formu vardı. Neden tek bir tane dahi kanıdı yok, ispatı yok diye. Çünkü Allah bu şekilde yaratmamış. Gerçekten yoktan var etmiş. Hiçbir şekilde arayı geçiş formu ya da zamanla, zaman içinde değişim diye bir şey yok. Fosillerden biraz bahsedelim isterseniz de. Fosillerin canlılar hakkında gösterdiği gerçek yani yaratılıştan biraz bahsedelim. 350 milyondan fazla fosil canlıların evrim geçirmediğini ispatlamaktadır. Bugüne kadar elde edilen fosil kayıtlarının iki önemli özelliği vardır. Ve her iki özellik de evrim teorisinin iddialarıyla çelişmektedir. 1. Durağanlık. Türler dünya üzerinde var oldukları süre boyunca hiçbir değişim göstermezler. Fosil kayıtlarında ilk ortaya çıktıkları andaki yapıları neyse kayıtlardan yok oldukları andaki yapıları da aynıdır. Morfolojik yani şekilsel değişim genellikle sınırlıdır ve belirli bir yönü yoktur. 2. Aniden ortaya çıkış. Herhangi bir bölgede bir tür atalarından kademeli farklılaştırmalara uğrayarak aşama aşama ortaya çıkmaz. Bir anda ve tamamen şekillenmiş olarak belirir. Bu iki madde şu anlama gelmektedir. Herhangi bir evrim sürecinden, ara aşamadan geçmemiş olan canlıların yaratılmışlardır. Sahip oldukları özellikleri sonradan kazanmamışlardır. Yaratıldıkları ilk günden itibaren bunlara sahiptirler. Canlılar on milyonlarca yıl boyunca hiç değişmemiştir. Mesela sağda görülen 18 milyon yıllık karabatak fosili, karabatakların milyonlarca yıldır hiç değişmediklerinin, yani evrim geçirmediklerinin birebir ispatıdır. Solda görülen yengeç fosilinde ise Miyosen döneminde ait bir fosildir ve günümüzdeki yengeçlerden hiçbir farkı yoktur. Darwin'in kendisi de ara geçiş formları olmadığını itiraf etmiştir mesela Darwin çoğu kitabında. Darwin fosil kayıtlarının evrim teorisiyle açıklanmasının mümkün olmadığını Türlerin Kökeni kitabında teorinin zorlukları başlığı altında itiraf etmiştir. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılmayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi değerlendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülebilecek en büyük itiraz olacaktır. Görüldüğü gibi genetik, mikrobiyoloji, paleontoloji, jeoloji ve diğer tüm bilim dalları Darwin'in ve Darwin'in destekçilerinin hiç istemediği ve belki de hiç beklemedikleri bir gerçeği sürekli olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu gerçek yaratılış gerçeğidir. Bir ayet okuyayım şeytandan Allah'a sınırım. Eğer kesin bir bilgiye inanıyorsanız Allah Göklerin ve yerin bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir. Geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Hayır, onlar şüphe içindedirler. Oynayıp oyalanıyorlar. Duhan suresi 7 ve 9. ayetlerde. Gerçekten biz Darwin'in hiçbir şekilde ara geçiş formu olmadığını, hiçbir şekilde tesadüf olmadığını, bütün canlıların Allah tarafından yaratıldığını, yani yaratılış gerçeğinin olduğunu hocamızın da kitaplarında ispatıyla tamamen darmadağın etmesi sonucunda çok net bir şekilde gördük. Hı hı. Çünkü hiçbir şekilde Darwin'in iddia ettiği gibi dünyada olayların olmadığını, hiçbir şeyin tesadüfen var olmadığını, her şeyin gerçekten Allah'ın kontrolünde ve Allah hatta bir ayetinde söylüyor, alnından tutup denetlemediği tek bir canlı daha yoktur diye. Gerçekten mesela Allah'ın hiçbir kontrol altında tutmadığı hiçbir şey yok. Yani tek bir saniye kontrolünü üstümüzden çekse bütün dünya anında yerle bir olur. Biz bunu sürekli görüyoruz, Allah'ın an ve an kontrol altında tuttuğunu. Darwin'in bu teorisinde tamamen yalan olduğunu, teori dahi olmadığını, çürüdüğünü bir kez daha şahit oluyoruz.
Evet. Evet, zaten Darwin burada diyor ki neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde diyor. Zaten tam ayetin, değil mi? Ayetin söylediğini söylüyor Charles Darwin. Çünkü evrim demek karmaşa demek, mücadele demek, kavga demek, kaos demek. Yani evet. Evrimin öne sürdüğü şey bu. Bütün ya böyle düzensiz bir hayat, oradan yanardağlar patlayacak, kaynar sular. Yani düzensiz bir doğa. Sürekli yaşamın zor olduğu ve bir mücadele içinde karamsar bir tablonun çizildiği bir görüş hakim evrimde. Şimdi Oktar Hoca'nın anlattığı o Darwinist zihniyet işte bu zihniyetin bir ürünü olarak çıktı. Nitekim kendisinin de bu beklentide olduğu çok açık. Karmaşa bekliyor zaten, değil mi? Karışıklık bekliyor. Öyle bir düzensizlik bekliyor ki oradan evrim teorisini iddia edecek.
Bir de orada özel bir kelime kullanmış. Neden sayısız ara geçiş formu yok diyor. Bakın evet. Orada kelime şu. Yani 1 milyon, 2 bin tane, 10 bin tane, 100 bin tane değil. Sayısız ara geçiş formu olmalı diyor. Neden? Çünkü 100 milyona yakın farklı, birbirinden farklı tür yaşamış bugüne kadar. Bunları birbirine bağlayacak olan birincisini, ikincisini, ikincisini, üçüncü, dördüncüsünü bağlayacak böyle aralarında milyonlarca yıl süreç olduğu için trilyonlarca ara geçiş formu olması gerekiyor. Nereyi eşelesek, nereyi katsak ara geçiş formu çıkması gerekiyor. Ve bunların da işte öyle asimetrik, yani durağanlık diye tabir edilen o ifade vardı ya. Yani öyle olmaması gerekiyor, hep böyle bir değişime şahitlik etmesi gerekiyor ara geçiş türlerinin. Böyle asimetrik olması gerekiyor, patolojik olması gerekiyor. Eciş, bücüş, böyle kemiği kolu kafasından yok, ayağından çıkmış böyle kalbi bacağında. Böyle böyle o karmaşa dediği de aslında o. Böyle şeylerin olması gerekiyor. Asimetrinin ve başıbozukluğun hakim olması gerekiyor. Bakıyoruz yok öyle bir şey. Durağanlık yani staz denen türlerin hep sabit durması, ilk ortaya çıktıklarından soyları tükeninceye kadarki dönemde hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış olmaları ve güzel bir şekilde yaratılmış, altın oranla yaratılmış olmaları gerçeği var. Karmaşa yok, kargaşa yok, kaos yok. Hep bir düzen var, hep bir simetri var, altın oranla yaratılma var.
Evet, bakın zaten bir kere Darwin zaten kabul ediyor yaratıldığını vicdanen ve bunu da itiraf ediyor. Bakın mesela bu Darwin'in ifadesi Türlerin Kökeni kitabında. Bakın diyor ki bu mükemmel evreni özellikle de insanın doğasını izlemekten mutlu olamıyorum. Her şeyde dizayn edilmiş kanunların bir sonucu olarak bakmaya eğilimliyim. Doğru, her şeyde mükemmellik var, kusursuzluk var. Doğru. Ve bütün bu kanunları açıkça her şeyi bilen, gelecekteki tüm olayları ve sonuçları gören bir yaratıcı tarafından dizayn edilmiştir. Kabul ediyor yaratıldığını. Ama daha fazla düşündükçe daha fazla kafam karışıyor. Tamamen ümitsiz bir karmaşanın içinde olduğumun bilincindeyim. Gördüğümüz dünyanın bir şans eseri olduğunu düşünemiyorum diyor. Vicdanen kabul ediyor Allah'ın varlığını. Zaten Allah bildiriyor bunu Kur'an'da. Evet. Şeytanlara Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde diyor zulüm ve büyüklenme nedeniyle de inkar ettiler diyor. Yani vicdanen aklı başında her insan Allah'ın yarattığını bilir. Çok açıktır bu. Yani böyle karmaşık bir konu yok inşallah. İnsan yokken var olmuş. Bir üç boyutlu renkli dünyanın içine gelmiş. Hocamızın verdiği bir örnek var. Mesela hayatı boyunca hiçbir odadan çıkmasa, sadece duvarı görse yine bilir Allah'ın yarattığını. Çok açıktır. Öyle bilim adamı olmaya, genetik bilmeye gerek yok. Bilirse Allah'ın üstün sanatını anlar. İmanını arttırır. Güzel iman hakikatleri tabii o bakımdan çok önemli. Ama bilmese de bilir Allah'ın yarattığını. O da biliyor zaten. Söylüyor bunu. Ama işte diyor hastayım diyor, şüpheleniyorum diyor, korkuyorum diyor, beni hasta ediyor diyor. Niye hasta etsin yani? O tavus uçunu gören biri çok beğenir onu böyle. Çok güzel bir sanat vardır orada. Allah tesbih eder. Değil mi? Allah'ın sanat eseridir o. Diğer bütün canlılarda olduğu gibi, doğada olduğu gibi her şeyde bir düzen. Bu Allah'ın mükemmel yaratmasını gösterir. Sonsuz yaratıcının varlığını kabul eder. Zaten her şey Allah'la güzeldir. Yani Allah'ın haşa olmadığı bir o anlamda bu kabustur yani böyle bir hayat var. Her şey zahiren hani haşa yani onların mantığıyla bakarsak sana bırakılmış. Ne yapacağın belli değil, başına ne geleceği belli değil. Ölümle yok olacaksın. Yokluk var, hiçlik var. Yani bu kabustur bu. Her şey Allah'la güzeldir. Bakın sonsuz merhamet, sonsuz akıl sahibi, sonsuz adalet sahibi bir yaratıcımız var. Kader yaratmış bize böyle. O kaderi yaşıyoruz. En güzel şekilde yaratmış. Her şey hayır. Her şey onun kontrolünde. Ne büyük ferahlıktır bu, konfordur. Ve sonsuza göredir insan. Sonsuz yaşamak ister. Sonsuz ahiret hayatı var. Evet. Allah sonsuz güzellik vaat ediyor. Ve sonsuz merhamet sahibi böyle bir yaratıcımız var. Bundan daha güzel ne olabilir?
Tabii bizi koruyor, gözetiyor. Rahmet sahibi. Mesela oksijeni %21 oranında ayarlamış. Sıcaklığı tam yaşayabileceğimiz şekilde ayarlamış. Dünyanın güneşe olan uzaklığı buna göre hesaplanmış ve çok hassas bir şekilde belirlenmiş, takdir edilmiş. Bunlar tesadüf değil. Bunlar yaşamın yeryüzünde olması için özellikle ayarlanmış olduğu gerçeği bu.
Evet. Bir de çoğu
bugün artık herkes kabul için, ediyor bunu.
Evet. Çoğu şeyi Allah insanların lüksü için mesela vermiş. Yani bakıyorsunuz çok artı bir lükstür mesela. Hani bizim şu an mesela bahsediyoruz sürekli görmek diyoruz. Tamam görüyoruz ama biz bir de bunu renkli görüyoruz. Bu renkli görmek bir lükstür mesela.
Evet.
İşte mesela diyoruz işte ciğerlerimiz hava alıyor. İşte ne bileyim kalbimiz atıyor. Damarlarımız işte hani var geziniyor vücudumuzda. Hani bakıyoruz biz mesela burada. Vücudumuzdaki çoğu fonksiyonların bizim lüksümüz için, bizim konforumuz için Allah'ın verdiğini görüyoruz. Mesela hava aldığımız burnumuz diyoruz mesela. Burnumuzda içini incelediğimiz zaman yapısı olarak bir sürü özellik var. İşte klima şeyine moduna sokuyorlar mesela klima görevi gibi. Ciğerimiz hani ne çok ısı alsın ne de çok soğukta kalsın diye. Aynı oranda olsun diye. Bu da bir lüks mesela. Hep bakıyoruz böyle bizim lüksümüz için Allah mesela yaratmış bizi. E baktığımız zaman bunları görüp de Allah'ı inkar etmemiz mümkün değil. Çünkü bunu ancak bilimle araştırılarak neyin nasıl olduğu çözülebiliyor. Ama bunu en başta demek ki yapan, ortaya çıkaran birisi var.
Evet, evet. Yani bir kere yani yoktan var edilmiş insan. Varlık mükemmel bir şey yani böyle değil mi? Var olmak yani insanın kavrayabileceği bir şey değil. İkincisi hocamız demişti Allah'ın ilgisi yani çok renkli bir hayat var böyle. Güzel yaratmış Allah. Her şey var, bilgisayar var. Bu bir güzellik yani böyle. İşte televizyon var, uzaktan kumandası var. Rengarenk kitaplar var. Değil mi? Böyle kıyafetler var, yiyecekler var. İnsanlar var, çeşit çeşit böyle konuşuyorsun, dışarıya çıkıyorsun, değişik manzaralar var. Bir gördüğünü bir daha görmüyorsun, arabalar var, böyle şehir hayatı. Bir mesela dükkana giriyorsun böyle, rengarenk parfümler, güzel kutulanmış böyle. Eczaneye giriyorsun, ilaçlar böyle değil mi? Rengarenk böyle üzerine. Allah'ın ilgisi bu. Yani böyle Allah çok renkli, güzel yaratmış elhamdülillah. Nimetlerle yaratmış. Tatlar var, değil mi? Kokular var değişik, çok güzel böyle lezzetli. Bunların hepsi bir güzellik. Ve Allah'ın insana olan ilgisi şükretmemiz için. Ve Allah şükrederseniz diyor size arttırırım diyor. Yani şükrettikçe de nimetleri insanın aldığı lezzet de artıyor böyle. Değil mi? Bir de sonsuz ahiret hayatı var ki dünyayla kıyaslanmayacak cennet hayatı inşallah. Bu güzellik üstü güzellik üstü güzellik elhamdülillah. Ve Allah'ın hoşnutluğu ve rızası var. Ne güzel. Ya bundan daha güzel ne olabilir ki? Diyor zaten bakın Darwin. Ya diyor çok bir ümitsizliğin içinde buluyorum kendimi diyor. Hasta oldum diyor. Panik atakları geçiriyor. Saatlerce günde. Ya öyle o kitabı yazarken muazzam panik atakları geçiriyor. Psikiyatrik bir vaka yani normalde Darwin. Her şeyden mutsuz oluyor. Tavus kuşunu görünce hasta oluyorum diyor. Tavus kuşunu gören adam niye hasta olsun? Veya bir kuşa bakan, bir canlıya bakan. Ne güzel ferahlık duyar bunların değil mi? Ne kadar güzel yaratmış onu yaratan.
Diyor, doğa maşallah. Benim istediğim gibi gitmiyor yani, falan diyor.
Küsüyorum diyor. Doğaya küsüyorum. Benim
istediğimi yapmıyor diyor.
Ama işte böyle oluyor. Mesela Lenin değil mi? Tam bir psikopat. İnsanları öldürüyor. Darwinist, materyalist. Bakın Lenin'in ölümündeki halini göstereyim ben size. En son çıldırarak ölüyor. Ya bu çok bilinen bir şeydir. Böyle ateist, dinsiz, imansız, böyle zorba, zalim olan kimselerin sonları genelde hep böyle olur. Bakın ölmeden önceki hali. ne yapıyor Rusya'da? Yakıyor, yıkıyor, bombalıyor, terör yapıyor. Komünizmi kanlı bir devrimle iktidara getiriyor. Hep kanı savunuyor. İşte sonundaki hali bu. Ölmeden önceki hali. Çıldırarak ölüyor ondan sonra.
Bu evet, ama Darwin'i savunan zaten bu liderler, hani kendilerini putlaştıran, daha doğrusu baktığınız zaman bunların hepsinin ölümleri hep aynı şekilde, dikkat ederseniz. Hani ya intihar ediyor ya kötü bir şekilde hayatını sonlandırıyor. Çünkü bunlar hep Allah'ı inkar eden insanlar ve kendilerini çok yüce büyük gören insanlar. Şu anda bile mesela bazı sistemlerde hala etkisini görüyoruz mesela. Putlaştırılmış. Bunlar da öyleydi mesela. Hani halk önünde eğiliyor. İşte geçtiği zaman kafasını kaldırmıyor. Bunlar işte diyor ki insanlar diyor ancak çarpışarak, vuruşarak diyor hani bir yere gelebilir. En iyi ırk biziz, en kaliteli ırk biziz diye. Resmen ayrım yapıyorlardı insanlar arasında. Ama hepsinin sonu da mesela görüyoruz hepsinin sonunda nasıl olduklarını. İnanmadıkları için, insanlara farklı muamele yaptıkları için Allah da zaten hem muhakkak ahirette, hem de burada zaten ibret olarak insanlara gösteriyor zaten.
Tabii. Mesela Bölücübaşı da buna özeniyor. Geçenlerde bir köşe yazarı odasına Lenin'in heykelini koymuş. Ona özeniyor. İşte bunun özenecek tarafı var mı? Bu hayatı boyunca gelmiş, zorbalık yapmış, zalimlik yapmış, hep can yakmış. Hiç seveni olmamış. Kim sever zalim adamı? Sevmez ki. Ona demişti hocamız. Yani böyle korkuyla karışık, böyle korktukları için zahiren bir saygı gösterirler gibi. Ama kimse sevmez ki zalimi. Merhamet güzeldir, değil mi? Sevgi güzeldir, şefkat güzeldir. Adalet herkes güzeldir. Öyle, adalet güzeldir. Böyle mutlu olur insanlar. Yani bu şimdi bütün herkesi mutsuz etti. Kendi de çıldırarak öldü. Bir de sonsuz cehennem azabı var. Yani cehenneme atılıyor tabii insan. Allah saklasın. Ve sonsuz azap var yani böyle. Ve öyle dünya gibi değil. Mesela dünyada acılar kıyaslanmaz. Çok sınırlıdır. Bir yerinde canın yanar. En fazla bayılırsın. Hani ölürsün. Cehennemde öyle değil. Her yandan ölüm gelecek diyor şeytanlar, Allah'a sığınırım. Ölmeyecek diyor. Her yandan ölüm gelecek, ölmeyecek diyor. Mesela iç organları parçalayan kaynar sular. Böyle acıkıyor ama yiyecek bir şey yok. Yani hep acı veren, hep azap veren dar sıkışık yerleri var. Bir rahatlayacak bir ortam yok. Yani hocamız demişti mesela cehennemin tariflerini Kur'an'a ve hadislere dayalı olarak. Mesela kayaya dayansa kaya onu iter. Böyle her şey azap vermek üzere. Allah sonsuz sanatıyla yaratmış. Yani dünyayla kıyaslanacak bir yer değil böyle. Ateş azabı ama bu dünyadaki gibi ateş bilmediğimiz şekilde. Derileri yanıp dökülür diyor. Yeni deriyle değiştiririz diyor. Dünyada derin yanıp döküldüğü zaman ölüyorsun. Hemen kalkıyor. Hastaneye yatırıyorlar. Ağrı kesici veriyorlar. Çok fazla yanıksa öldürücü oluyor zaten. Bitiyor. Acı sınırlı. Orada öyle değil. Sonsuz yani. Sonu yok. 1 trilyon sene geçiyor daha başlamamış oluyor. 100 trilyon sene geçiyor daha başlamamış oluyor acı ve azap. Ama en önemlisi de pişman var ve umutsuzluk, pişmanlık ve umutsuzluk var. Ya hiç umudu yok. Giriyor ve çıkamıyor yani kafirler. Çıkış yok. Bu yani bu o zaman yani kısacık dünya hayatı değer mi yani bu şimdi Abdullah Öcalan da buna özeniyor. Ben de yakıp yıkarım diyor Lenin gibi diyor. O nasıl bombaladı diyor. O nasıl insanları katletti diyor. Biz de onu yapacağız diyor. Ve bunu bir din olarak kabul etmiş. Halbuki çok açık Allah'ın yarattığı. Öyle bir şey yok. Darwinizm geçersizliği diyor. Ortada yani. Makul bir insan inanır mı bu saçmalığa? Yani tabii dünyayı kontrol altına almış ama o da Allah'ın dilemesiyle. Normalde makul bir insan asla inanmaz bu saçmalığa.
Evet. Allah'ın yarattığı düzen ama en güzeli Allah Hazreti Mehdi'yi gönderiyor inşallah günümüzde de yaşıyor ve İslamiyet'i ve en güzel düzeni bütün dünyaya hakim edecek. Bir hadiste de Mehdi'nin gelmesinden önce bütün düzenlerin deneneceği söyleniyor. Şimdi komünizm de buna dahil, faşizm de dahil, bütün ateist ideolojilerin sunduğu yönetim şekilleri de buna dahil. Hepsi deneniyor ama muvaffak olunamıyor. Gördüğümüz şimdi tarihten bugünden geriye doğru gittiğimizde bu yönetim şekillerinin hepsinin birçoğunun başarısızlığa uğradığını, hele hele komünizm ve faşizmin yani milyonları göz göre göre öldürdüğünü, amacın zaten ilerlemenin amacının bu olduğunu söyledi ve bunu bilinçli olarak yaptıklarını, bilinçli olarak halkını aç bırakıyor mesela. Neden? Dinden soğusun ve bu mücadele zorluktan ilerleme, daha iyi bir ırk ortaya çıksın, daha iyi olsun diye amaç bu yani. Ama bu şekilde olmuyor inşallah. En güzel düzen İslamiyet. Allah çok uyumlu ve çok güzel bir dünya yaratıyor bize. Ve o program başına bahsettiğimiz gibi çok ince ayarlar var. Çok hassas ayarlar var. Bunların her birinin Allah tarafından her an denetlendiğini ve kontrol altında tutulduğunu görüyoruz. Mesela şimdi bir tanesini anlatayım. Yer çekimi kuvveti. Bizim tamamen irademizin dışında hiç insanın yani yaptığı bir şey olmayan tamamen hazır bulunmuş bir sistem. Değil mi? Uzaya ait, uzaydaki bütün gezegenlerin kütle çekim kanunlarıyla da direkt alakalı bir kanun bu. Allah'ın kanunu. Değil mi? İnşallah. Şimdi onu gösterelim. Bir ikiye geçelim mi? Yer çekimi kuvvetindeki hassas ölçü. Yer çekimi kuvveti sayısal olarak tam da şu an içinde yaşadığımız evrenin oluşabilmesine olanak verecek sabit bir değere sahiptir. Eğer yer çekimi sabiti şimdikinden biraz daha fazla olsaydı, yıldızların oluşumu daha kısa sürede gerçekleşecek ve uzaydaki en küçük yıldızın dahi kütlesi bizim güneşimizin en az 1.4 katı büyüklüğünde olacaktı. Dikkat edilirse uzay deniliyor. Yani dünyadaki yer çekiminin etkisi bütün uzayı etkileyen bir konu. Uzayda milyarlarca değil mi yıldız var. Bu tür büyük yıldızlar ise o derece hızlı ve kararsız biçimde yanarlar ki etraflarındaki gezegenlerde hayatı oluşturacak şartların meydana gelmesi imkansızlaşır. Yaşam için ancak bizim güneşimizin küçüklüğünde yıldızlara ihtiyaç vardır. Yıldız kendisi ışık üreten gezegenler oluyor. Güneş de bizim yıldızımız ve ideal boyutu bu. Bunun daha büyük veya daha küçüğünde yaşam olmuyor dünyada. Hatta galakside düzen de olmuyor. Yer çekimi sabiti şimdikinden biraz daha büyük olsaydı, evrendeki bütün yıldızların hepsi birer kara deliğe dönüşmüş olacaktı. Bu arada en küçük gezegendeki yer çekimi dahi o kadar güçlü olacaktı ki böceklerden daha büyük hiçbir nesne ayakta kalmayı başaramayacaktı. Hay maşallah çok ya insanın hiç iradesi yok. Mesela evrimci burada hiçbir şey diyemez. Diyor ki canlılar ona onun atası oluyor mesela. Bir şey gösteriyor. Tarih sahnesinde o ilk çıktığı sırada diyor atası buydu ondan evrimleşti diyor. Saçma olmasına rağmen bir şey iddia ediyor. Uzayda bunu hiçbir şey söyleyemez. Güneş zaten milyarlarca yıldır var ve o boyutta Big Bang'de oluştuğu gibi böyle duruyor. Dünyada öyle, diğer gezegenler de öyle, diğer galaksiler de öyle. Ve hepsi birbirinden uzaklaşıyor. Ve bir sistem hepsinde hakim. Değil mi? Azlığında, çokluğunda muhakkak yaşam olmuyor, düzen olmuyor. Değil mi? Maşallah. Eğer yer çekimi, devam edelim, sabiti biraz daha küçük olsaydı, o zaman da uzaydaki bütün yıldızların en fazla bizim güneşimizin 0.8'i büyüklüğünde bir kütleye sahip olacaklardı. Bu küçüklükteki yıldızlar her ne kadar etraflarındaki gezegenlerde hayatı destekleyecek ölçüde uzun ve kararlı biçimde yansalar da bu sefer gezegenleri ve canlılığı oluşturacak ağır elementler evrende oluşamayacaklardı. Her türlü bir ziyan oluyor. Sonsuz kudret sahibi olan Yüce Allah, içinde yaşadığımız evreni olağanüstü bir düzen ile tam ve uyumlu bir şekilde yaratmıştır. Mülk suresinde 3 ve 4. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırız. O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Sonra gözünü 2 kere daha çevirip gezdir. O göz umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir, diyor. Bu bütün Darwinistlere, bütün materyalistlere söylenen bir söz. Umutları var değil mi? Mesela materyalizmin doğru olduğuna dair umudu var. Haşa Allah'ın olmadığına dair inançları var. Bütün bu materyalist, ateist ideolojinin tamamına söylenen bir söz inşallah. En doğrusunu Allah bilir. O umutları yok oluyor. Çünkü o göz artık umudunu kesmiş bir biçimde. Ahir zamanda kesin olarak Allah'ın varlığına kanaat getiriyor. Bunun öncesinde o umutla, değil mi? Allah'ın olmadığı bir düzen aradılar. Ama umutları bitti artık. Allah'ın olduğu inşallah kesin kanaat derecesinde bütün insanlar tarafından kavranacak ve en güzel düzene inşallah düzene ulaşılacak ayrı zamanda.
İnşallah. Bunu bilimin amacı gibi göstermeye kalkmışlardı hakikaten. Bakın şimdi burada seyredelim. Bilim güya haşa tesadüfü savunuyormuş gibi maddenin mutlak varlığını bunu iddia ediyorlardı.
Bilim insanların yapmaya çalıştığı şey maddenin fizik ya da kimya kanunlarıyla biyolojik olarak anlamlı bir şeyler üretip üretemeyeceğini dışarıdan bir müdahale olmaksızın
bakın bir haşa yaratıcı olmasın diyor yani dışarıdan bir müdahale olmaksızın madde kendi kendini organize edebiliyor mu?
Yani erkek olmak bilim ya da
Evet. Bilim adamları yüzyıllar... İşte bu yanlış. Bilimin böyle bir amacı yok. Bilim objektif olur. Yani bilim yola çıktığında tarafsız olarak tamamen bakar bilim adamı. Eğer bilimsel deliller, mesela gördük, bir yer çekimini gördük değil mi? Yer çekimindeki hassas dengeleri. Şimdi buna bakan biri neyi görür? Çok hassas bir düzen var, kusursuz bir düzen var. Demek ki bu kontrol ediliyor, bir müdahale var burada. Yani kendi kendilerilik yok çünkü karmaşa yok değil mi? Kaos yok onların anladığı anlamda. Kusursuz düzenin sahibi vardır ve müdahale vardır orada. Hemen yaratıcının varlığını görür. Değil mi? Yaratıldığını görür. Yer çekiminin Allah tarafından bir düzen içinde yaratıldığını görür. Bilim adamı objektif olarak baktığında eğer bilimsel deliller doğanın yaratıldığı gerçeğini götürüyorsa bunu kabul eder. Kalkıp da böyle burada iddia ettiği gibi yok madde kendi kendini organize eder falan diye böyle 19. yüzyıldan yok eski Yunan'dan kalma pagan dinlerin savunuculuğunu yapmaz. Bu bilim adamlığı değil. Nitekim bakın şimdi bir başka örnek verelim. Bu da Amerikalı dünyaca ünlü Darwinist bir genetikçi. İsmi Richard Lewontin. Bakın diyor ki itirafta bulunuyor. Yani samimi bir itirafta bulunuyor aslında burada. Diyor ki bizim materyalizme bir inancımız var. Bu bir inanç diyor. Maddenin mutlak olduğunu kabul eden. Ki Darwinizmle materyalizmin doğaya uyarlanmış halidir. Materyalizme bir inancımız var. A priori yani önceden kabul edilmiş. Doğru varsayılmış bir inanç bu. Hiçbir delile dayalı olmayan diyor. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, sizi zorlayan bir şey yok. Samimi olarak vicdanınız hareket etseniz zaten zorlayıcı bir şey yok. Bilimin yöntemleri ve kuralları değil, bilimle alakası yoktur diyor bunun. Aksine materyalizmle olan a priori bağlılığımız nedeniyle bizim diyor bir bağlılığımız var diyor. Hiçbir delile dayalı olmayan, önceden kabul edilmiş, ön yargıyla kabul edilmiş. Dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz diyor. Bunu hayal ediyoruz ve bunu bilim gibi piyasaya sürüyoruz diyor. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de bunu da mutlak doğru kabul ediyoruz diyor. Evet diyor yani bunun deneyi yok diyor, gözleme dayalı değil, delil de yok diyor ama diyor bizce mutlak doğru diyor. İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. Yani burada bizim yaptığımız bilim değil diyor. Zaten söylüyor bunu yani bu bizim materyalizm olan ön yargımız var diyor. Dünyayı materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey diye açıklıyor ondan sonra. İşte bunu yaptılar. Halbuki bilim anti-materyalist, anti-Darwinist, anti-ateist. Ve bilim adamı mutlaka inanır Allah'a. Çünkü yaratılışı gösteriyor her şey. Yer çekimindeki hassas denge böyle, atomlar böyle, canlılar böyle, hücre böyle, proteinler böyle.
İşte ilginç olan, şimdi bu tartışılıyor gerçek anlamda. Neil Scientist'in son sayısında da vardı bu. İşte şöyle deniyor, varlığımız deniyor. Neden evren tam da bizim için var? Tam bizim için var. Yani bizim için hassas bir şekilde ayarlanmış. Bunda bir kavram kullanıyor. Fine tuning diye. Hassas bir şekilde ayarlanmış olması evrenin. Evren deniyor. Bu şekilde hassas bir şekilde ayarlanmış ne için? Yaşamın ortaya çıkması için. Yaşamın varlığı için hassas bir şekilde ayarlanmış. İşte senin az önce bahsettiğin yer çekiminin hassas dengesi. Ondan sonra işte güçlü nükleer kuvvetin belli oranda olması. İşte gezegenlerin birbirini çekme oranı ona göre hassas bir şekilde ayarlanmış. Ve bunlar deniyor. O zaman neye götürüyor bizi diyorlar. Bakın makalenin içindeki cümleler bunlar. Diyorlar ki o zaman bir yaratıcının varlığına işaret eder mi bu deniyor. Şimdi deniyor ki sonra devam ediyorlar. Böyle kabul etmeyip de o zaman Allah'ın varlığını kabul etmeyip de ne diyebiliriz o zaman diyorlar. Şöyle diyelim o zaman diyorlar. Kanunlar bizi yarattı diyorlar. Kanunlar yaşamın ortaya çıkmasına vesile oldu deniyor. Yani kanunları ilah edinme noktasına varılıyor açıklama olarak. Allah'ın varlığını kabul etmemek için o zaman diyorlar şöyle açıklayalım. Allah'ın varlığını kabul etmeyelim. Neyi kabul edelim?
Haşa.
Kanunlar yaşamı var etmiştir deniyor. Şimdi kanun zaten kanun ne demek? Yapılmış bir şeydir değil mi? Yani koyulmuş bir şeye kanun denir. Bir akıl var, her yere hakim olan bir akıl var. Bütün kanunları da birbirleri için yaratmış, birbiri için yaratmış. Ve yaşamı da buna göre sonuçta amaç edinerek tabii ki ortaya çıkarmış. Her yere hakim olan sonsuz güç sahibi Allah. Ama Allah'ın varlığını görmüyor, göz ardı ediyor. Az önce senin a priori ya işte ön kabulü, çünkü Allah'ın varlığını kabul etmemek adına yola çıktığı için. O zaman diyor kanunlar yaratmıştır diyor. Kanunlar... İşte bak materyalist zihniyetin ne kadar saçma bir akla sahip olduğunun başka bir göstergesi.
Tabii bu yani öyle apıyorum apıyorum değil, ahmaklık bu yani bu bilimsel literatürdeki adı. Çünkü her şey çok açık bir şekilde ortada yani. Bir tane protein bile tesadüfen olamıyor, bitti zaten yani. Tesadüf ne yapabilir ki?
Yani gerçekleri böyle örtmek için, yani insanları da apaçık olan gerçeklerden ben artık nasıl saptırabilirimin hesabında olan bir zihniyet için, işte sonuçta varacağı nokta bu. Diyor ki kanunlar bizi yaratmıştır diyor.
Ama işte bunlar ne kadar direnseler bitti artık. Yani evet, sesleri çıkmıyor. Yani o böyle güçleri kalmadı çünkü bilimle hocamız yerle bir etti Allah'ın izniyle. İnşallah. Çünkü bunlar eskiden böyle konuşuyorlardı. Hakikaten boru boru konuşuyorlardı çıkıp ortaya. İşte sahtekarlık yapıyorlardı, biz şöyle bir konferanslar falan. Şimdi kimse yok ortada. Hepsi tabii arazi oldu.
Tesadüf diyemiyorlar artık. Diyemiyorlar. Şans diyemiyorlar. Bunun kanunların varlığını kabul ediyorlar. Şimdi artık yani kanun varsa kanun koyulmuştur. Ve birbiri için yani bir tane, iki tane, on tane kanun değil. Böyle sayısız kanun var. Hepsi birlikte yaşam için, yaşamın olması için amaçlanmış ve tabii özellikle koyulmuş, yaratılmış.
Tabii kanun varsa kanunu yaratan vardır. Mesela yer çekimi kanunu vardır. Mesela termodinamik kanunları vardır. Boyle's kanunu vardır. Bunlar bilimsel kanunlardır. Çünkü Allah'ın yarattığı bir düzen vardır. O düzene bakınca onun bir kanun olduğunu varsayar insan. Çünkü her yerde aynıdır. Evrenin her yerinde mesela yer çekimi kanunu, gravite aynıdır. Değişmez. Demek ki bir kanun olmuş artık böyle. O şekilde. Ama bunu yaratan Allah'tır. Bazı Müslümanlar da bu tuzağa düşüyorlar. Bu yani işte orada bahsedilen aslında o naturalizm diye bir felsefe var. Sapkın bir felsefe. Yani doğanın kanunları,
tabiatçılık.
Evet, tabiatçılık. Doğanın kanunları sabittir ve değişmez. Mantığına. Bazı Müslümanlar da haşa Allah'ın yaratırken haşa işte doğal seleksiyon, mutasyon gibi böyle doğal olaylarla milyonlarca yıl içinde yaratması gerekirmiş diye böyle Darwinizmi İslamlaştırmaya çalıştılar. Ve bunu şuna bakarak yaptılar. Ya çoğunluk Darwinist, biz de çoğunluğa uyalım. Aman ters düşmeyelim şimdi, neme lazım laf gelir falan gibi. Halbuki Allah çoğunluk iman etmez diye Kur'an'da bildiriyor zaten inşallah. Evet. Ve dünyanın çoğunu kaplamıştı Darwinizm. Bu son derece böyle pasifist, böyle yenilgiyi kabul etmiş olan çirkin bir davranış. Öyle olmaz ki. Yani hakkı savunursun sen. Akıl, mantık, Kur'an'daki deliller. Allah hep bakın aniden yaratılışın delillerini veriyor Kur'an'da. Bir anda ol demesiyle yarattığını, değil mi? İlk insanın yaratılışı yoktan var ediyor Allah. Çamura porselen biçiminde şekil veriyor Allah. Ve bir anda ruhundan üfleyip ol demesiyle hemen Hazreti Adem canlanıp insan oluyor. O şekilde yaratıyor. Hazreti Musa'nın asasının canlı yılana dönüşmesi. Hazreti İsa'nın kuş biçiminde çamura şekil verip Allah'ın dilemesi bir anda canlı kuş olması. Cennetteki villanlar, gılmanlar, huriler, değil mi? Hepsi Allah'ın ol demesi yaratılmış. Evrenin mi yaratılmış? Tabii ki değil. Melekler, cinler. Hep Kur'an'da böyle örnekler var inşallah. Yoktan varoluş. Gökleri ve yeri de yoktan var ettik diyor Allah. Bir anda yarattık diyor. Kanunları Allah yaratır. Allah kanunlardan münezzehtir. İstediği zaman değiştirir, istediği zaman kaldırır bunları. Yani onun da örnekleri var. Anne baba olmak zorunda her insan için. Hazreti İsa babasız doğuyor. Hazreti Adem'in annesi babası yok. Allah'ın anne baba ihtiyacı yok ki. Ol der, oluverir. Hazreti Adem'e de ol diyor, Hazreti Adem oluyor. Hazreti İsa da aynı şekilde. Değil mi? Spermle yumurta hücresinin birleşmesi gerekiyor her insan için. Onlarda o kanun yok. O evet, oğlu yok. Allah çünkü sonsuz güç sahibi. Her şeyi Allah yaratır. Öyle bir konu yok inşallah.
Allah'ın ol demesiyle oluyor. Biz zaten dediğim gibi hocam her şeyde görüyoruz bunu da. Hani Allah sadece vesile kılıyor bunları. Hani aklımızı, şuurumuzu kaybetmeyelim diye bunlara vesile evet kılıyor. Ama biz sebebini bilmek zorundayız. Yani onların sebebinin hepsinde yaratıcının, bir yaratan olduğunu, arkasında birinin olduğunu, yani bizatın olduğunu, Allah'ın olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Artık evet, bir de şunu da ifade edeyim. Kanun demek zaten düzen demektir. Yani düzenin varlığına işaret ediyorlar. Düzenin varlığını artık kabul eder hale geldiler materyalistler.
Evet.
Orada diyor evrenin, kozmosun şu köşesinde aynı kanun var, aynı düzen var. Buradaki köşesinde de aynı düzen var, aynı kanun var. Orada da aynı düzen var. Şu boyutta da başka bir düzen var. Başka büyük makro boyutta da başka bir düzen var. Kanun demek düzen demek zaten açıkçası. Evet. Yani başka bir ifadeyle. Düzen varsa düzenleyen vardır. Yaratıcı vardır. Her yere hakim olan Allah vardır.
Tabii düzen olmasa bilim olmaz ki zaten. Evet. Darwin de söylüyor. Niye yeryüzü bir karmaşa halinde değil diyor. Onu söylüyor işte yani. Her yerde düzen var diyor. Demek ki yaratıcı var inşallah.
İnşallah. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Allah'ın yaratış mucizelerinden, yani yaratıcı olduğundan anlatmaya devam edelim. Allah'ın nasıl üzerimizdeki etkilerinden, bize yarattığından, İnşallah. Her kontrol an ya. Ve an kontrol İnşallah. Altında tuttuğundan, her an evet. bunun kontrolü etkisinde hissediyoruz inşallah. Ondan biraz bahsedelim.
Mesela şöyle bir şey var hocam. İnsana sadece kalbini verseniz çalıştırmak için bütün gün kalbiyle uğraşması gerekiyor ve uyumadan yapmamız gerekiyor. Biz Allah'ın öyle bir kontrolündeyiz ki bütün hücrelerimiz kendi kendine işliyor ve kusursuz bir fabrika gibi düşünün. Ne eskiyor ne yıpranıyor. Gayet yeni bir sistemle güzel bir şekilde işliyor.
Evet.
Bu da Allah'ın mükemmel yaratma sanatı insanın evet. vücudundaki.
Maşallah. Şimdi bakıyoruz bir düzen var.
Evet.
O düzenin sahibi var. Düzen kendi kendine meydana gelmez. Madde kendi kendini organize edecek bir şey değil. Yani bir organizasyon için onu organize eden gerekir. Atomlara bakıyoruz. Atom nasıl bir yere gelsin bir proteini yapsın? Proteini geçtik. O proteinler nasıl bir yere gelip hücreyi yapsın? Hücreler nasıl bir yere gelip bir organı yapsın? Organlar nasıl bir yere gelip sistemleri yapsın? Sistemler bir yere gelip vücudu yapsın. Yani anlatabildim mi? Nefesim yetmedi anlatmak.
Yani bayağı kompleks.
Bu kadar her yerde bir düzen var. Yani bunu zaten tesadüfle açıklamaya bir açıklanacak bir durumu yok burada. Şimdi mesela bunlardan bir örnek böbreklerimiz. Biraz detaylarıyla hep beraber değerlendirelim. Bakalım böylesine bir sistem tesadüf sonucu meydana gelebilir mi?
İnşallah.
Yoksa Allah'ın sonsuz ilimle yarattığı bir organ mı? Hep beraber bakalım şimdi. Sahip olduğumuz böbrekler yaklaşık her biri 10 santim büyüklüğünde her biri 100 gram ağırlığında. İki tane var sağda ve solda olmak üzere. Ve bedenimiz yaklaşık 1 milyondan fazla mikro arıtma tesisini içeriyor bu her bir böbreğin içinde. Yani şöyle söyleyeyim, sağdaki böbreğimizde 700 bin tane nefron var. Soldakinde de yine aynı miktarda var. 700 bin tane ortalama rakam olarak söylüyorum. 700 bin tane nefron birimi var. Bunların hep her birine, her bir nefron birimine mikro süzgeç diyebiliriz. Şimdi mikro süzgeç deyince hani bir çay süzgeci var gibi de bunların en küçüğü, onun küçüğü öyle değil. Çok kompleks bir yapıya sahip. Bir diyaliz makinesini hepimiz biliriz. Her biri bir diyaliz makinesine eşdeğer şekilde çalışıyor. Mükemmellikte çalışıyor. Mükemmellik derken diyaliz makinesi onun mükemmelliğine yetişemiyor. Onu da söyleyeyim.
Bir oda dolusu makine kuruyorlar. İnsanları böbreklerini çalıştırmak için o da bir belli bir şeyden sonra yeterli olmuyor.
Evet.
İnsan yani belli bir hareketleri kısıtlanıyor, hareket edemiyor ama küçük dediğimiz 10'ar santimlik evet. iki tane böbreğimiz bizim komple bütün yaşantımız boyunca bizlere
evet.
vücudumuza evet. çok kompleksli bir yardım oluyor.
Şimdi eskiden hep şöyle derdik ya bir böbrek karşılığı işte bir diyaliz makinesi derdik. Yanlış. Bir nefron birimi her bir böbreğin içinde 700 bin tane olan o nefron birimlerinden bir tanesi eşittir diyaliz makinesinin bir tanesine. Ona bile eşit değil. Çünkü onu birebir yapamıyor, gerçekleştiremiyor evet. o nefron biriminin yaptığı gerçek süzme işlemini. Bakın nasıl yapıyor. Bize oksijeni ve gıdalarımızı, her şeyimizi taşıyan kan o mikro arıtma tesislerinde sürekli olarak temizleniyor. Neden? Bakın burada bir amaç var. Çünkü hücrelerin metabolizma dediğimiz çalışmaları var. Bir çalışma süreci var. Her 100 trilyon hücremiz var. Her bir hücrenin yaptığı işlemler var. O protein gidiyor bir şeyler yapıyor. Devamlı böyle bir hayat var hücrenin içinde. Bir şehrin çalışması nasıl çalışıyor? Kanalizasyon sistemleri var, arıtma sistemleri var. Atılması gereken toksin maddeler var. Onların uzaklaştırılmaları gerekiyor her bir hücreden. 100 trilyon hücrenin de bu şekilde arıtılması, temizlenmesi gerekiyor. Kan dolaşımıyla bu toksin maddeler uzaklaştırılıyor oradan. Tamam, güzel. Bu toksinlerin de devamlı sürekli dolaşımda kalması daha sonra kanın zehirlenmesi, insanın vücudunun zehirlenmesi anlamına gelecek değil mi? İşte böbrek bu işlemi gerçekleştiriyor. Bunları atıyor vücuttan. Vücuttan itrahı, atılması gerçekleştiriliyor bu şekilde. Böbrekler vasıtasıyla. Tüm hücre ve dokularımıza ulaşan suyun da yoğunluğu bu şekilde yine ayarlanıyor. Yani ne az ne çok. Tam olması gerektiği miktarda eğer mesela çok su içtik diyelim. Çok mesela tuvalete gitmek zorunda kalıyoruz. Böbreklerimiz evet. çok çalışıyor. Az su içtik o zaman böbrekler az çalışıyor o zaman. Kanın su miktarı, kanın içerdiği su oranı hep belli bir oranda tutuluyor da o yüzden. Bizim kontrolümüzde mi? Değil. Maşallah. Detaylarına biraz daha girelim. Böbreklerdeki mikro süzgeçlerde, bu nefron dediğimiz her bir süzgeç, ortalama dakikada, sonuç itibariyle böbrek dakikada 125 cc, 125 mililitre sıvı süzüyor. Ve bu sıvı artık madde olarak kan dolaşımından süzgecin diğer tarafına atılıyor. Yani mesaneye doğru atılıyor. İdrar torbasına doğru atılıyor. Bu da günde yaklaşık 180 litre kanın temizlenmesi, kanın süzülmesi anlamına geliyor. Bu şöyle, şuna da benzetebiliriz. 4 arabanın yakıt deposunu doldurmaya yetecek kadar sıvının süzülmesi. 4 arabanın yakıt deposu diye benzetebiliriz bunu. 180 litre insanın kafasında bir imaj oluşturmayabilir diye böyle benzetme yaptık. Devamlı surette bir süzme olayı var. Kanımıza bakıyoruz. Yaklaşık 6 litre kanı var herkesin. Evet. Bu 6 litre kan gün boyunca, 24 saat boyunca devamlı surette, devamlı surette, devamlı surette ne oluyor? Temizleniyor da. 180 litre kan temizlenmiş oluyor. Maşallah. Gün, bir gün boyunca. Ve bir insanın, ortalama bir insanın ağırlığı 60 kilo veya 70 kilo veya 80 kilo olduğunu farz edelim. Bedeni günde 180 litre sıvı kaybetmesi, tabii ki böyle bir şey düşünemeyiz. Bakın, kanı süzüyor. Bütün sıvısını atıyor ama sonra geri emiliyor. Yani sıvı süzüldükten sonra bunun bir de geri emilme safhası var. Bu çok mucizevi. Bu sıvının içinde zehirli maddelerin yanı sıra insan vücuduna ihtiyacı olan amino asitler var, vitaminler var ve şeker gibi, glikoz gibi son derece önemli maddeler de var. Bunların sonra geri emilmesi gerekiyor. Burada bir akıl var. Maşallah. Yani nasıl süzülmesi gerekiyorsa, bir de bunun sonradan bir ince bir şekilde faydalı olanlarının da geri alınması gerekiyor. Böbrek bunu gerçekleştiriyor. Bilinçsiz, şuursuz atomlar böyle bir şey düşünebilir mi? Madde kendini organize eden, etti diyen zihniyetin nasıl saçma düşündüğünü ortaya koymak açısından söylüyorum. Kendini organize etmiş madde yığını, atomlar kalkıp ben bunu kabaca süzdüm, şimdi bir de geri alayım, bunda faydalı şeyler vardı deyip bunu geri emebilir mi daha sonrasında? Böyle bir şeyi akledebilir mi? Tabii ki bu Allah'ın aklı. Allah'ın yaratmasıyla böbreklerimiz bunu mükemmel bir şekilde gerçekleştiriyor. Çünkü mikro süzgeçlerde süzülen sıvının %99'u böbreklerdeki arıtma tesisleri tarafından geri emiliyor ve tekrar kan dolaşımına karıştırılıyor, atılıyor. Kan dolaşımına geri alınıyor. Aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan maddeler de bu geri emilme sırasında teker teker yakalanıyor. Bakın, atom seviyesinde bu gerçekleşiyor. Ve bünyeye geri kazandırılıyor. Neler? Atom, sodyum atomu. Sodyum suda çözülmüş haline atomun iyon denir. Sodyum iyonları, potasyum iyonları. Hani sen anlattın ya, Kur'an'da evet, potasyum geçiyor, sodyum geçiyor. Evet. Atom numaralarına varıncaya kadar. İşte aynı akıl orada onu yazan Allah, her yere hakim olan Allah sonsuz aklıyla böbrekteki o atomlara da emrediyor. Sodyum atomunu geri yakalamayı emrediyor. Potasyum atomunu geri yakalamayı emrediyor. Klor atomunu geri yakalamayı emrediyor. Neden? Çünkü onlar faydalı. Ama ne kadar faydalı? Vücudun ihtiyacı olduğu kadarıyla, kadarı olanı faydalı. Fazla olanı atılıyor. Eğer çok tuz yemişsek, tuz sodyum klorür diye atomik şeyi molekülden ibarettir. Atomlarından meydana gelmiştir. Sodyum ve klor atomlarından. Sodyum ne kadar vücut için gerekliyse o miktarı geri emiliyor. Klor ne kadar gerekliyse o kadarı geri emiliyor. Şimdi böyle bir tahlil mekanizması var demek ki böbrekte. Hı. Ve o atomlar, o doku, o mikro süzgeç dediğimiz 700 bin tane bir böbrekte, 700 bin tane diğer böbrekte olan nefron birimleri bunu tahlil ediyorlar, tetkik ediyorlar. Benzeri nerede var? İşte laboratuvarlarda biz bunu taklit etmeye çalışıyoruz. Veriyorsunuz kanınızı, aradan yarım saat sonra en erken çalışan laboratuvar, acil laboratuvarı o da, diyor ki senin kanındaki atom, sodyum atomu bu kadar, klor atomu bu kadar. Normalin ne olması gerekiyor? Normali şu olması gerekiyordu. Böbrek zaten bunu yapıyor. Milisaniyeler içinde bunu gerçekleştiriyor. Şimdi değil, yarım saat. Tam olması gerektiği anda, çünkü böbrekteki bütün yararlı şeyler süzülmüş, hemen atılabilir idrarla. Vücuttaki sıvının hepsi atılabilir. Hayır. Sen dur. Sen bana lazımdın diyor. Ben seni şimdi kabaca bir süzdüm. Şimdi senin vücuda gerekli olduğunu fark ettim. Tahlillerin neticesinde. Bakın bir şey laboratuvara, hastaneye gitmemize gerek kalmadan yarım saat, dakikalar da geçmeden bu gerçekleştiriliyor. Mükemmel bir şekilde gerçekleştiriliyor.
Maşallah. Resmen bir akıl var yani. Evet. Kendine yarayacak hücreyi biliyor. Onu çekiyor kendine.
Atomu biliyor.
Evet, atomu. Tabii. Onu biliyor, kendine çekiyor. Sen evet. Geri gel diyor. Öbürüne kötü olana sen git. Şeklinde evet. Bir ayrımcılık yapıyor.
Şekeri de tanıyor. Diyor ki maşallah. Sen şekersin diyor. Vücutta bu çok önemlidir diyor. Sanki böyle diyor.
Evet, o şekilde.
Anlatmaya yani. Çalışıyorum. Evet. Beynimin diyor buna ihtiyacı var. Şekere ihtiyacı var. Ben seni atarsam diyor yanlışlıkla. Kan şekerim düşer. Beyin ölümü gerçekleşir. Hayır diyor, ben seni tutacağım diyor.
Maşallah.
Nasıl bir şuur bu?
Yani tutucu mesela neyi tutuyor? Atomu tutuyor.
Evet.
Atomu kim tutabiliyor ya günümüzde? Mesela boşluk teknoloji işlerim, o sarım deneyini düşünelim değil mi?
Evet.
Atomu tutmak, muhafaza etmek zaten çok acayip bir teknoloji değil mi zaten? Daha yeni yüzyılda çok büyük laboratuvarda çok gelişmiş cihazlar ve kuvvetlerle ancak bir atom stabil şekilde tutulabiliyor. O diyorsun ki mesela şekeri tuttu, getirdi, kanımıza verdi. Sen geç dedin, sen dakikada bir iki tane araba deposu kadar kanı süzdü. İçindeki bütün bu işe yarayan atomları tuttu, ayırdı. Seni oraya göndereceğiz, seni buraya göndereceğiz diye zarf postası işlemi gibi gideceği yerleri ayırdı. Yani biz mesela şekeri anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Beyaz renkli bir şeyse ve tat veriyorsa şekerdi diyoruz. Ama bunun atomunun şekli bambaşka. Renk evet. Yok.
Molekülü.
Evet, ha, proton ve elektrona bakarak anlama söz konusu bir molekülü. Nereden anlayacaksınız bunu? Bunu anlayan o şekeri, o atomu, molekülü tutmaya özel proteinler var. Çeşitli faktör elementler var değil mi? Proteinler
evet,
var.
Evet,
onların hepsi DNA'mızda hazır olarak var. Onun bir ürünü bizim kanımızda böbreklerimize geliyor. Böbrekler de bu tutma bırakma işlemlerini yapıyor. Eski köy yenisiyle değiştiriliyor, eski köy yenisiyle değiştiriliyor. Bu işlem insanın ilk var olduğundan beri kusursuz bir şekilde yapılabiliyor maşallah. Evet. Biz ayrıntısına girdiğimiz zaman olayın aslında ne kadar ayrıntılı olduğunu keşfetmiş oluyoruz sadece.
Şimdi burada böbreklere bakıyorsunuz, bunun gözleri yok. Bir eğitim almamışlar. Nefroloji bilimini bilmiyorlar bunlar. Ama biz onlardan öğreniyoruz nefroloji bilimini. Böyle evet. Bir şey var, bu bir gerçek. Nefrologlar vardır, işte dahiliyede üst ihtisas yapar doktor. İşte konusunda belki çok ilerler. İşte ne, böbeğin nasıl çalıştığını çok iyi öğrenir. Çok iyi öğrenir.
Çalıştıramadım.
Yani kendisi de aynı böbreklere sahip. Biz evet. Böbreklerden öğreniyoruz nasıl çalıştıklarını, nasıl bir ilimle yaratıldıklarını. Allah'ın sonsuz ilmini öğrenmiş oluyoruz. Her bir nefrolog, her bir doktor, her bir profesör, her bir bilim adamı yaratılmış olan şeylerden anlar, öğrenir. Öğrendiği işte ben bunun bilim adamıyım dediği şeyi.
Uzmanlığı evet. Oluyor.
Maşallah.
Yani yaratılmış şeylerden öğrenilir.
Evet.
Biz Allah'tan öğreniyoruz bilimi.
Elhamdülillah.
Bilim kendi başına icat edilen de laboratuvarda sıfırdan yapılan bir şey değil zaten. Bu da çok önemli. Maşallah. Bakın aynı şekilde sonuç itibariyle mesela diyaliz makineleri var. Özetlemek gerekirse şimdi böbrekler görevini yapamadığında ise biz yapamadığı zaman anlıyoruz değil mi? Eksikliğini evet. Ne derece büyük işlerle yapmış olduğunu. Yapamadığında ise dev makinaları da diyaliz denen makinelere bağlanmak zorunda kalıyor insan. Haftada birkaç kere, 3 defa giriyorlar. Ve her bir defasında 5 saat sürüyor oradaki süzme işlemi. Yeni bir böbrek nakledilinceye kadar bu gerçekleşiyor. Yeni bir böbreğin aynısı yaratılmış haliyle varsa, o takılırsa onun görevi aynı şekilde ifade edilebiliyor.
Yapay böbrek evet. Yapılamıyor bugün.
Yapay böbrekle siz bunu yapamıyorsunuz. Yapay böbrek diyaliz makinesi işte. Evet. Yanında taşınabiliyor. Belki insanın yanında durabiliyor makine. 24 saat boyunca da belki hani takılırsa diye diyorum.
5 saat diyor.
Evet. Biz ve her bir defasında, her defasında da o diyaliz makinesi görevini doğru şekilde yapmış mı diye o nefrolog böbrekten öğrendiği o bilimi gelip o makine üzerinde tetkik ediyor. Doğru olarak yaptın mı sen böbreğin yaptığı işlemleri? Yapması gereken işlemleri doğru yaptın mı diye bakılıyor ki hayır doğru yapılmamış. Belli oranda sodyum atomunu gerçek anlamda yakalaması mümkün değil zaten o. Klorürün değil, ürenin işte vücuttan atılması gereken toksini gerektiği miktarda atmış mı atmamış mı? Hayır. Gelip daha sonra nefrolog böbrekten öğrendiği o ilmi bakıyor ki işte vücutta tahlil tetkik yapılıyor tekrardan. O çünkü tahlil tetkik yapma özelliği yok diyaliz makinesi. Tahlil tetkik yapılıyor, laboratuvara gönderiliyor kanınız. Ve gereken iyonlar, gereken atomlar gerektiği miktarda kanda var mı? O yerine tekrar geri konuyor. Potasyumsa potasyum geri konuyor vücudumuza. Çünkü o gerektiği gibi böbreğin hassasiyetinde ani olarak, anlık olarak tahlil yapıp, tetkik yapıp vücudun ihtiyaçlarına geri koyma özelliği yok o makinenin de o yüzden. Biz o teknolojiye ulaşmış değiliz. Biz daha yeni yeni öğreniyoruz zaten bunların hepsini. O yüzden çok külfetli bir şey diyaliz makinesine girmekte. Çok zahmetli bir şey. Ve yani 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca da giremiyorsunuz. Çünkü vücut onu da kaldıramıyor böbreğin eksikliğini. Mesela bir diyaliz makinesi, mesela böbreğin yaptığı çok hassas başka şeyler, değerlendirmeler de var. Kendinden geçen kanın miktarından etkilenerek, ona göre ayarlanmış, vücudun ne kadar kana ihtiyacı olduğunu tespit edip, kemik iliğine belli bir hormon var, belli bir protein var, onu üretip onu gönderiyor mesajcı olarak. Kansızlık var, sen kan üret, kan iliğine bunu emrediyor. Eritropoyetin denen özel bir proteini üretiyor bunun için. Neye göre bunu yapıyor? Bir böbrek bunu düşünebilir mi? Akledebilir mi? Atomlar, şuursuz atomlar bunu düşünmüş olabilir mi? Kendini organize etmiş, evrimcilerin iddiasıyla kendini organize etmiş olan atomlar. Böyle düşünüp de kandaki kırmızı kan hücrelerin oranı düşüktür. Bunu üreten yerde kemik iliğidir. Bunu ona emredecek olan protein de eritropoyetindir deyip ondan sonra eritropoyetini nasıl üretileceğini icat edip, bunu üretip oraya göndermeye muktedir mi böyle bir şey? Hayır. Bu tabii ki sonsuz güç olan Yüce Rabbimiz, her yere hakim olan Yüce Rabbimizin yaratması bu. Biz buna şahit oluyoruz. Bu şekilde maşallah. Maşallah. Elhamdülillah.
Bu zaten bu sistemlere bakıp da ondan sonra insanın iman etmemesi zaten büyük yanılgıya düşer bu şekilde. Evet. Çünkü bizim bu iman hakikatleri etrafımızda gördüğümüz, bizim gerçekten iman etmeyen insanların iman etmesine, iman eden insanların da imanının kuvvetlenmesine vesile oluyor. Bu tabii. Mesela az önce anlattığın gibi hocam, mesela böbrekteki bu özellikler koskoca bir oda dolusu makinelerin yanına dahi yaklaşamadığı, hiçbir şekilde yapılamadığı bu böbrekler bizim hayati fonksiyonumuzu sağlıyor. Yani hayatımızın sürekli devam etmesi için. Allah işte az önce de söylediğimiz gibi her şey bizim
rahmet sahibi. Tabii.
Rahmet sahibi ve her şey bizim güzelliğimize, her şey bizim iyiliğimize, rahat bir şekilde yaşamamız için bize bunları vermiş
inşallah.
Biz de bunları bu şekilde mesela görüyoruz. Bu zaten iman hakikatlerinin de güzelliği bu. Yani Allah'a daha çok yaklaştırıyor insanı ve etrafımızın ve kendimizin daha çok farkına varabiliyoruz. Bu da işte şimdi ancak son yüzyıllarda farkına vardığımız evet. Bir olay. Şu anda mesela bundan bir 50-60 sene önce baktığınız zaman da böbreğin bu fonksiyonları, kalbin bu fonksiyonları ya da başka bir özellikleri bu kadar çok detaylı olarak bilinmiyordu. Ama özellikle son 30 yılda mesela bilimin inanılmaz derecede gelişmesi, teknolojinin gelişim göstermesi, Allah'ın da söylediği gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde söylediği gibi ahir zaman müjdeleri mesela bunlar. Peygamber Efendimiz çünkü ahir zamanda teknolojinin, bilimin çok fazla ilerleyeceğinden bahsediyor. Biz de bunlara şahit oluyoruz şu anda bunları gördüğümüz zaman. Çünkü eskiden bu kadar çok gelişmiş değildi bu olaylar. Biz bunların bu kadar detaylı farkına varılmıyorduk mesela. Hani sadece ihtisasını yapanlar belki az çok yüzeysel olarak biliyordu ama şu anda mesela bugün bir interneti açan, önüne interneti koyup yazan mesela bunlarla ilgili bir sürü detaylı bilgiye ulaşabiliyoruz mesela çok evet. Kapsamlı şekilde. Bu da işte bize ahir zamanda olduğumuzu gösteriyor Peygamber Efendimizin dediği gibi. Mehdiyet çağında olduğumuzu gösteriyor. Biz çünkü teknolojinin ve bilimin çok fazla gelişeceğini biliyoruz Peygamberimizin hadislerine dayanarak. Bu da işte ahir zamanda mümkün oluyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam vasıtasıyla bunların hepsi gerçekleşiyor inşallah. Şimdi bir başka hadislerde de mesela Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerini bize müjdelemiş. Nasıl geleceğine dair müjdeler vermiş. Dünyada neler yapacağını, işte yapacakları olaylar, o an yaşanacak sosyal, ekonomik, doğal olaylar, afetler. Bunlarla ilgili birçok bilgi vermiş Peygamber Efendimiz. 200'e yakın olay var ve Peygamber Efendimiz hadiste diyor, tesbih taneleri gibi ard arda gelir diyor. Gerçekten son 30 yılda bunların gerçekleştiğini görüyoruz biz. tesbih tanesi gibi olaylar ard arda geliyor 30 yıldır ve
dökülmesi gibi
ve hiçbir şekilde öncesi ya da sonrası olarak değil, kopuk olarak da değil. Gerçekten Peygamber Efendimiz'in dediği gibi sırasıyla geliyor ve kimsenin tahmin edemeyeceği, o zamanlar kimsenin bunu tahmin edemeyeceği şekilde gerçekleşiyor olması da bize bunu gösteriyor. Bunlardan bir tanesi de işte Peygamber Efendimiz mesela haramlarla helallerden bahsetmiş. Bunların hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında haramların helal sayılması ya da helallerin haram gibi gösterilmesi gibi. Bunlar da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Bundan biraz bahsedelim isterseniz. Haramların helal sayılması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleridir. Günümüzde fuhuş, kumar, içki, faiz, rüşvet gibi birçok fiil haram olmalarına rağmen halkın büyük bir çoğunluğu tarafından ve giderek artan bir oranda işlenmektedir. Yapılan istatistikler de bu konudaki sayının giderek arttığını göstermektedir. Son birkaç on yıl içinde son derece yaygın bir hale gelmiş, bu sınır tanımayan, helali haramı umursamayan, her türlü azgınlığı mübah sayan bu yaşam tarzı hadislerde şöyle ifade edilir. Peygamberimizin hadisini okuyorum. Bir fitne görülür. Bunu diğer fitneler takip eder ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşümünü kamçılar. Ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi'ye evinde otururken gelecektir. Bir diğer hadiste de şöyle buyurmuştur. Küfür her yanı istila edip hükmü cemiyet içinde aşikare işlenmedikçe Mehdi zuhur etmez. Bu vakitte vaki olan ise küfrün istilasıdır. Onun kuvvetidir. Konuyla ilgili bir diğer başka hadiste. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. Bu sayfada da ahlaksızlığın, gayrimeşru eylemlerin yaygınlaştığını gösteren haberlerden örnekler var mesela. Artık gerçekten Peygamber Efendimiz'in dediği gibi hatta diyor beyaz ve kırmızı ölümler diye Peygamber Efendimiz adlandırıyor. Yani uyuşturucu tarzı maddeler beyaz ölüm. Cinayetler de kırmızı ölüm olarak Peygamber Efendimiz aktarıyor hadislerinde bize.
Evet.
Gerçekten bunların son zamanlarda biz çok fazla arttığını görüyoruz. İşte uyuşturucudan ölenler, hatta geçen gün uyuşturucudan ölen dünyaca hani ünlü bir sanatçı daha vardı.
O şekilde
evet, Amy Winehouse. Mesela görüyoruz biz. Sıkça yaşıyoruz bunları. Mesela katliam Norveç'te, o psikopat katliamcı 92 kişiyi adada öldürmesi mesela. Bunları görüyoruz biz. Peygamber Efendimiz'in dediğinin biz aynı şekilde vuku ettiğini görüyoruz. Yani aynı şekilde gerçekleşiyor. Hiçbir şekilde ne öncesinde ne sonrasında tam zamanında bahsettiği gibi diğer olaylarla, hani diğer olayları da Peygamber Efendimiz'in bahsettiği diğer olaylara da bakarak söylüyoruz. Hepsinin peş peşe geliyor olması bize bu dönemde olduğumuzu gösteriyor zaten. Aynı zamanda olduğumuzu gösteriyor. Evet. Bize de zaten Peygamber Efendimiz müjdelenin diyor. Çünkü hatta bir hadisinde de gökte uçan kuşlar, denizde yüzen balıklar dahi ondan razı olacaktır diyor. Burada bize demek ki biz şunu anlıyoruz. Sadece insanlar değil, sadece Müslümanlar değil. Bütün dünyada, yani bütün canlılar, dünyada var olan bütün canlıların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a sevinmeleri gerekiyor. Çünkü bütün dünyada güzelliğin ve bereketin ve iyiliğin hakim olacağı bir zaman olacak.
Evet.
Bundan dolayı da bizim müjdelenmemiz gerekiyor. Bizim yapmamız gereken bu. Peygamber Efendimiz'in yolundan, hani onun söylediklerini takip ederek bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yani bazı bir kısım insanların yaptığı gibi önünü kesmeye çalışmak ya da işte örtbas etmeye çalışmak yanlış. Zaten yapamayız istesek de. Çünkü dünyanın kaderi bu şekilde ve bu şekilde yaşanacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyada şu anda var ve görevini mesela yapmakta şu anda. Bu yapacak, önüne geçilemez. Bizim sadece yapacağımız bunu müjdelemek ve bu güzel dönemde yaşadığımızın farkına varıp bu güzelliği en güzel şekilde yaşamak ve bu güzelliğe zemin hazırlayanlardan olabilmek en güzel
i̇nşallah.
Bizim isteyeceğimiz
evet, inşallah. İnşallah. Tabii çok büyük müjde bu. Elhamdülillah. Allah'ın vaadi olduğu için de hiç kimse de önünde duramaz. İnşallah. Allah'ın kaderi. Önünde durmaya çalışanlar da, o da Mehdi'nin çıkış alameti. Onu Peygamberimiz de bildiriyor. Evet. Öyle olacak diyor. Mehdi falan yokmuş diyenlerin olacağını ve o dönemde zaten zuhur edeceğini bildiriyor. Hakikaten 1400 senedir de en çok Mehdi yokmuş denen olduğu dönem oldu. Bu da bir iman hakikati. Evet. Daha önceki dönemlerde hep Mehdi'den bahsediliyor ama gelecek biri olarak bahsediliyor. Kimse gelmeyecek demiyor. Evet. Şimdi en fazla bir güruh tabii böyle. Hem müjdeleniyor, aynı zamanda Mehdiyeti ertelemeye çalışanların da ortaya çıktığını görüyoruz. O da çıkış alameti zaten inşallah. Evet. Bir mesaj gelmiş bir kardeşimizden. İsterseniz onu okuyalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adım Toray diyor kardeşimiz. Kur'an'da Hazreti Mehdi'nin ismi ne olarak geçer ve hangi surede ve ayette bulunmaktadır? Kur'an'da Hazreti Mehdi'nin ismi geçmiyor ama Mehdiyete işaret eden ayetler var. İslam'ın dünya hakimiyetine, Allah'ın vaadi var. Mesela Nur suresi 55. ayet gibi inşallah. Çok sayıda ayette Allah bildiriyor. Tekrar hatırlayalım. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Allah'ın vaadi var. Hiç şüphesiz diyor Allah. Onlardan öncekileri Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn'in adı geçiyor Kur'an'da. İslam'ın hakim olduğu dönemler, din ahlakının. Nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Yani İslam'ı hakim kılacağını bildiriyor Allah. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Nur suresi 55. Veya yine başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki O'nu, hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. İslam'ın bütün dinlere karşı üstünlüğü oldu mu 1400 senedir? Olmadı. Değil mi? Kur'an geldiğinden beri. Bu ayette mutlaka gerçekleşeceğine göre Allah'ın vaadi var. Başka zaman kalmadı. Ahir zamanda yaşıyoruz. Değil mi? Bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Yani Hristiyanlık, Musevilik, diğer bütün batıl bunlar tabii kitap ehlinin dinleri. Yani Allah'ın indirdiği hak dinler. Tarif edilmiş olsa da hak dinler. Ama bir de batıl dinler var. Onlara da hakim olacağını söylüyor Allah. Bütün dinlere karşı üstün kılacaktır diyor. Demek ki bu gerçekleşecek. Yani İslam dünyaya hakim olacak. İslam dünyaya hakim olduğunda tabii ki başında biri olacak. Nitekim bu ayetlerin Hazreti Mehdi'ye işaret ettiğini, değil mi? Peygamberimizin torunları söylüyor. Peygamberimizden nakille İmam Bakır aleyhisselam, Cafer-i Sadık aleyhisselam. Bir örnek verelim. Dün de okumuştuk. Ama bir örnek daha verelim. Mesela Maide suresinin 54 ve En'am suresinin 89. ayetleri için şeytandan Allah'a sığınırım. Maide suresi 54. Ey inananlar, sizden kim dininden dönerse Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki O onları, Hazreti Mehdi aleyhisselamı ve ona tabi olan Müslümanları bu şekilde açıklamışlar. Onu getirecek ki onları sever. Onlar da onu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cehd, yani fikri mücadele yaparlar ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Şimdi bu ayette, tabi Hazreti Mehdi geçmiyor burada ama ayette bir Allah'ın öyle bir toplum getirecek ki diyor, Allah'ın sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Bu ayette işaret edilen görevin sahibi Hazreti Mehdi aleyhisselam koruma altındadır. Bunu İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam söylüyor. Şayet insanların tümü gitseler de Allah onu Hazreti Mehdi aleyhisselamı ve ashabını getirecektir. Onlar yüce Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir. Şimdi şunlar bunları inkar ederse biz bunları inkar etmeyecek bir toplumu Hazreti Mehdi aleyhisselamı ve ona tabi olan Müslümanları bunlara vekil bırakmışız. Onlar Hazreti Mehdi aleyhisselam ve ona tabi olan Müslümanlar şu ayetin kastettiği kimselerdir. Ey inananlar, sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki diye açıklıyor İmam Sadık aleyhisselam. Şimdi Peygamber Efendimiz de hadislerde bildiriyor. Bu yani daha var da ben bir bölümünü okudum inşallah. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Tüm olarak yeryüzünün meliki 4 tanedir. Onlardan ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrut ve Buhtun Nasır ise kafirlerdendir. Diyor ki bakın Peygamberimiz. Yere 5. olarak Ehl-i Beytim'den biri sahip olacaktır. Yani Mehdi. Şimdi Kur'an'da Allah'ın vaadi var. İslam çok net olarak gördük. Nur suresi 55 ve çok sayıda ayette. Net olarak hakim kılacağını, bütün dinlere üstün kılacaktır diyor. Net hakimiyet vaat ediyor Allah. Bu 1400 senedir oldu mu? Olmadı. Mutlaka olacak. Ahir zamanda yaşıyoruz. Ahir zamanın peygamberimizin işaret ettiği 200 tane alameti gerçekleşti. Ayrıca zaman olarak da vermiş. 7000 yıllık hadisler var. 8 tane nakledilen İmam Suyuti'den. 7000 yıldır diyor dünyanın ömrü. Bir takvimin başlangıcını bilmediğimiz bir takvim esası olarak söylüyor peygamberimiz. 5600 yılı geçmiştir diyor. 1400'de 1500 yılda mutlaka İslam'ın hakimiyetinin olması gerekiyor. Peygamberimizin vahiy yoluyla bildirdiği. O dönemdeyiz. Başka dönem kalmadı. Hakim olacak. Hazreti Mehdi gelecek demektir. Peygamberimiz ne diyordu? Yere beşinci olarak Ehl-i Beytinden biri sahip olacaktır. Yani Mehdi. Kardeşimize cevap oldu bu. Kur'an'da Mehdiyet'e işaret var ve ayrıca Hazreti İsa'nın gelişi de bildiriliyor. Evet. Ve Hazreti İsa'nın gelişiyle de İslam dininin yani din ahlakının hakim olacağını bildiriyor aynı ayetlerde Allah inşallah.
Bir de şunu da söylemek lazım. Şimdi merak edenler için söylüyorum. Bütün Müslümanlara şimdi geçerli. Bir defa bir Müslümanın İslam ahlakının etrafına, çevresine, alabildiğince çevresine olmak üzere dünyaya hakim olmasını zaten istiyor olması gerekiyor. Değil mi? Sen normal dinini yaymakta görevlisin zaten. Bu konuda emir var. Bu konuda bir çabanın olması gerekiyor mu? Gerekiyor bir. Artı İslam birliği olması gerekiyor mu? Birlik, beraberlik olması gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Allah'ın emri var Kur'an-ı Kerim'de. Şeytandan Allah'a sınırım. Ayrılıp dağılmayın. Değil mi? Sonuç itibariyle zaten bunu da gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşte böyle olduğu zaman, bunu da isteyen insanlar da olduğu zaman inşallah İslam birliği olacak. Bütün İslam mezhepler dahil olmak üzere, bütün cemaatler olmak üzere hepsi beraber birleşecek. İslam ülkeleri birleşecek. İslam birliği meydana geldiğinde tabii ki böyle birliğin başında bir insan da bulunacak. Bir yöneticisi de olacak. Bugün nasıl Hristiyan aleminin başında Papa varsa, bugün nasıl işte Musevilerin başında Hağan başı varsa, Müslüman alemin, İslam aleminin başında da tabii ki bir lider olması tabii ki gerekiyor. İşte ahir zamanda İslam alemine liderlik yapacak kişiyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adının Mehdi olacağını müjdeliyor. Mehdi olacağını söylüyor isim olarak. Mehdi demek hidayete erdiren demek. Allah'ın sıfatının tecellisi olarak Allah hidayete erdiriyor. Mehdi'yi Allah vesile kılacak, tecelli edecek inşallah. Hidayet hadis sıfatıyla. Mehdi hem İslam aleminin lideri hem de insanları tabii ki Kur'an ahlakının yeryüzüne hakim olmasında insanlara doğruyu gösterme, barışı, güvenliği, huzuru yeryüzünde yerleştiren insan olarak Kur'an ahlakını insanlara anlatan, insanları İslam'a çağıran ve hidayet eden insan olarak tabii ki İslam aleminin başındaki lider olacak inşallah.
İnşallah. Ve Kur'an ahlakını, Peygamber Efendimiz zamandaki Kur'an ahlakını, yani Kur'an'daki gerçekten şimdiki mesela az önce benim anlattığım işte haramların helal kılınması gibi onların değil de gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde neyse Kur'an-ı Kerim nasıl yaşanıyorsa İslam dini o şekilde yaşanmasını.
Asıl saadet dininde nasılsa evet.
O o şekilde yaşanmasını liderlik ve öncülük edecek
tabii,
inşallah.
Tabii bakın evet.
Buyurun hocam.
Böyle olmasını zaten her Müslümanın istemesi, dilemesi ve bu konuda zaten çalışıp çabalaması gerekiyor. Allah'ın emri olduğu için.
İnşallah. İnşallah.
Şeytanlar Allah'a sınırım. İçinizden iyiliği buyurup kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte gerçekten kurtuluşa erenler bunlardır diye Allah buyuruyor Ali İmran suresinde. O zaman böyle olmamız gerekiyor. Zaten çalışıp çabalamamız gerekiyor. İşte Toray kardeşimizin de bunu yapması gerekiyor. Bunu dilemesi, bunu arzulaması, dua etmesi gerekiyor. Fiili yalnızca sözde değil. Uğraşması, çalışıp çabalaması gerekiyor aynı şekilde.
Kim istemez hocam güzel bir dünyada yaşamayı, dostluğun, evet, barışlığın, adaletin olduğu bir dünya, fakirliğin olmadığı, herkesin eşit koşullarda olacağı bir hayatı Allah Hazreti Mehdi ile yolluyor insanlara. Bu müjdelenmesi gereken bir şey.
Tabii Peygamberimiz de müjdeleyin diyor, evet, zaten bununla. Evet. Maşallah. Çok büyük müjde bu. Ve Kur'an'da da net işaret var işte, yani çok açık ayetler. İslam mutlaka hakim olacak.
Tabii.
O dönemde yaşıyoruz. Başka dönem kalmadı zaten. İnşallah. Kıyamete yaklaştık. Zaten çünkü kıyamet alametleri belirdi. Peygamberimizin bildirdiği alametlerin hepsi kıyamet alametleri. Evet. Ayrı zaman çünkü kıyametten önceki son dönem demek. Dolayısıyla bütün bildirdiği alametler de kıyamet alametleri. Evet. Başka dönemde kalmadığına göre, İslam'ın da mutlaka hakim olacağına göre ve onun da Cihat Hocam'ın da, yani hocamız söylüyor tabii, açıklayarak hadislere ve Kur'an dayanaklı olarak, mutlaka başında birisi olacak.
Tabii ki.
İşte o da Hazreti Mehdi. Mehdi hidayete erdiren kökünden inşallah. Bir de, isterseniz siz öyle deyin veya demeyin. O Hazreti Mehdi, evet, inşallah.
Artı her devirde zaten Hazreti Mehdi'nin gelişi beklenmiş. Arzulanmış ve bu konuda çalışıp çobalanmış. İmam Azam, İmam Hanbeli, pek çok mezhep imamları aynı şekilde çalışıp çobalamışlar. Bu konuda tebliğ yapmışlar. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bile ne diyor? Ben diyor Mehdi Aleyhisselam'ı ancak piştar bir neferiyim diyor.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de diyor inşallah.
Evet. Bu şekilde bir çabası var yani. Onun da bu konuda yaptığı tebliğ çalışmalar, risaleleri o yüzden yazıyor. Niye? Kur'an ahlakını yeryüzünde hakim etmek için. Doğruyu anlatıp kötülükten mi ne diyor bu şekilde?
Bediüzzaman Said
Nursi. Piştar bir nefer ne demek? Öncü bir askeriyim diyor. Yani inşallah normal fikri anlamda bir mücadele yapılıyor zaten orada.
Yok kardeşimiz Kur'an'daki adı var mı diye sormuş. Adını da Peygamberimiz işaret ediyor zaten hadislerde. Şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Adı adıma denk, babasının adı babamın adına denktir diye inşallah. Orada kendi isimlerini söylemiyor. Mahmut, Muhammed, Mustafa'yı söylemiyor inşallah. Dolayısıyla orada da bir işaret var. Yani ismini ne işaret ediyor? İsmi ve ayrıca fiziki özellikleri belirtiyor mesela. Bir şahıs olarak değil mi? Bütün bu fiziki özellikleriyle nereden çıkacağını söylüyor. İstanbul'da faaliyet yapacağını. Medine diyor. Hangi Medine ya Resulullah diyorlar? Konstantiniyye diyor ki İstanbul'u işaret eden onun üzerinde hadis vardır. Evet. Türklerden olacağına dair. Ama benim soyumdan olacak diyor. Ama Arap olmayacak. Arapçayı zaten pek az bilir diyor inşallah. Çok az bileceğini söylüyor. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin ahir zamanda bütün alametler görüldüğünde faaliyet yapacak olan İstanbul'da ama bütün o fiziki özelliklere sahip yani geniş alnıyla, siyah saçıyla, orta boyu, geniş omuzları, yeşil gözleri, kevseç, ince kenarda inceltilmiş sakalı meczum, parlak ön dişleri, beniyle deri renginde olan, sırtındaki peygamberimizin benine benzer beniyle, peygamberimizin soyundan olan, doğumu gizli olan yani evde doğduğunu anladığımız, Independent'ın patlamasını işaret eden hadiste bu geliş vaktidir diyor. Demek ki o dönemde yani zaten Hicri 1400'e denk geliyor. Hicri 1400'e işaret ediyor peygamberimiz. Kişi vesile olacak İslam'ın hakimiyetine. Hazreti İsa'nın gelişi de net olarak bildiriliyor Kur'an'da. Şimdi çok açık. Kıyamet için bir ilimdir diyor, alamettir diyor. Başka hiçbir peygamber için söylenmemiş bu. Demek ki Hazreti İsa'nın kıyamet için bir işaret olması için mutlaka aynı zamanda gelmesi gerekiyor. 2000 sene önce bir işaret değildi. Çünkü peygamberimizden de önce gelmişti. Allah ölmedi ve öldürülmedi diye ayette çok net olarak bildiriyor inşallah
onun
Kur'an'da.
Onun fiziksel özelliklerinden bahsediyor. Hazreti İsa'nın da görünümüyle, atletik yapılı, kızıl saçlı, gri gözlü diye. Onun da fiziksel yapısından Allah bahsediyor.
Tam olarak Kur'an'da. Bahsediyor. Birlikte maşallah namaz kılacaklar diyor. İnşallah. Hazreti İsa da Hazreti Mehdi'yi imamlığa geçirecek diyor. Yani evet, dünyanın manevi liderliğine. Ve bütün dünyaya hakim olacak diyor. Yani girmedik bir çadır, bir kerpiç ev kalmayacaktır diyor Peygamber Efendimiz yeryüzünde. Bu demek ki her yere hakim olacağı demektir.
Hristiyanlar Hazreti İsa'ya inandıkları için, Hazreti İsa da Mehdi'yi göstereceği için doğal olarak bütün Hristiyanlar da Müslümanlığa geçmiş olacak bu vesileyle.
Çünkü Hazreti İsa İnşallah. Namaz kılacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber.
İslam'la gelecek, Kur'an'ı öğrenecek, İslam'ı tebliğ edecek.
İnşallah.
Evet. İnşallah. Yani çok net böyle apaçık bir inşallah delillerle hem Kur'an'dan hem hadislerden ve bütün ehli sünnet alimleri Şiiler de Şiilikte de o şekilde net olarak kabul ediliyor inşallah. Hazreti Mehdi'nin gelişi, Hazreti Mehdi ile ilgili olan hadisler inşallah.
Evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanları dostluğa ve birliğe de çağıracağı hadislerde belirtiliyor. Onunla ilgili bahsedelim biraz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanları dostluğa ve birlik olmaya çağıracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ve kıyamında her şey dostluk ve beraberlik olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da kalplerdeki kinler atılacak, her yeri huzur ve emniyet saracak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde sapkın sistemler yıkılacak. Naim Ebu Naim Ebu Said'den tahriç etti. O dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Zamanın inkita uğradığı, sistemlerin değiştiği bir dönemde Mehdi denen bir zat girecek ve ihsanı bol ve güzel olacaktır.
Sistemler mesela değişiyor. Evet. Komünizm yıkıldı. Kaç yerde yıkıldı? Komünizm kuruldu mesela. Yıkıldı sonra.
Evet.
Faşist ideolojiler kuruldu. Tekrar yıkıldı. Birçok düzen kıta dünya çapında. Dünya çapında tekrar kurulup tekrar yıkıldığına hep şahit olduk. Değil mi?
İnşallah. Yani
çok hızlı bir şekilde bütün dünyada birçok düzenin hem kurulduğuna hem de yıkıldığına şahit olduk. Tam da hadisin gerçek olduğu bir zaman oldu. Yani bu zamana işaret ettiği çok belli. Evet. İnşallah.
Dünyanın her yanında rejimler değişti ve değişiyor. Onur Hocam'ın söylediği gibi. Ateist, Marksist, Faşist, emperyalist sistemlerin tamamı yıkıldı. Bu durum Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği yüzyılda Osmanlı yüzyılda olması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdeliyor.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların tüm sorunlarına çözüm olacaktır. Herkesin yardımına koşacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam imdada gelen ve feryat edenin yardımına koşan, yardım edendir. Allah onu dünyadaki insanların imdadına yetişmesi için gönderecektir. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ederek hem şiddeti hem de şiddetin felsefesini yok edecektir. Şeyh Tusi'nin gaybeti sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yükselişi olacak. Allah onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vasıtasıyla yalanları ortadan kaldıracaktır. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vasıtasıyla şiddeti ortadan kaldıracaktır. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam boyunlardaki esaretin ayıbını kaldıracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında zalimlerin hakimiyeti sona erecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hükümdarlığı zamanında zalimlerin ve müstekbirlerin hükümdarlığı, münafıkların ve hainlerin siyasi nüfusu yok olacak, son bulacaktır. Evet, buradaki hadislerde de bütün dünyadaki bozuklukların, her şeyin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la düzeleceği ne belirtiyor peygamberimiz hadislerinde?
Evet, bize. Yani yüzlerce hadis var ve çok detaylı anlatım var. Ve söyledikleri de yani aynısıyla gerçekleşiyor Peygamber Efendimizin. 200 tane alamet aynısıyla. Yani mesela Irak'ın işgalinden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Ama ordusunda yok olacağını bildiriyor. Kuma saplanacağını çölde.
Çok acayip bir ayrıntı.
Yani bu bir mesela dünyada yok olan bir ordu yok. Öyle bir savaşta. Bakıyorsunuz hakikaten çok net yani bile hatırlanır 2003 yılında olan bir hadise bu. Evet. Irak işgal edilirken dediler şöyle karşı koyacağız, böyle karşı koyacağız. Hakikaten Saddam'ın bulunduğu dönemde Irak ordusu dünyanın sayılı ordularındandı. Uçakları var, tankları var, topları, evet, tüfekleri değil mi? Düzenli ordusu var, yüz binlerce kişilik. Evet. Bir bakıldı, bir tane asker yok. Evet. Bir tane üniformalı asker yani bir karşı koyma değil mi? Bir tank, bir uçak. Uçaklar kumların altından çıktı efendim.
Beklenilen olmadı hiç. Herkese de Irak çok büyük tepki verecek, karşılık verecek bilmem ne hiçbir şekilde olmadı. Peygamber Efendimiz'in zaten söylediğinin şuradan da anlıyoruz mesela. Irak-İran savaşından bahsediyor 1980'lerdeki. Bölge veriliyor, yer veriliyor, isim veriliyor. Nerede olacak petrol diyor, kuyularına yakın yerlerde olacak, bölge veriliyor
kazanan
mesela.
Kazanan olmayacak diyor.
Sadece. Kazanan 8 olmayacak, yıl sürecek savaş diyor, uzun sürecek olmayacak diyor, galibi çıkmayacaktır diyor. Başka yok mu? Bir tane daha Irak-İran savaşı 8 yıl sürüp de galibi olmayan ve bu bölgede olan başka bir savaş yok zaten bu şekilde olan. Bu da bize zaten ayrı zamanda olduğumuzu evet gösteriyor Peygamber başka Efendimiz'in sözüyle baktığımız
evet
zaman.
Ya olan olaylardan tarihte ilk defa olan çok olay var öyle. Fırat'ın suyunun kesilmesi mesela. Fırat'ın suyu tarihte hiç kesildi mi? Hiç durmuyor değil mi? Durmadan akan bir nehir tarih boyunca. Bir kere kesiliyor. Kabe'ye kanlı baskın olacak diyor. Hiç Kabe'ye kanlı baskın olmuş mu tarihte daha önce? Yok. Bir bakıyorsunuz 1 Muharrem 1400. Yani 1400'ün birinci günü 21 Kasım 1979'da Kabe'ye ilk defa kanlı baskın oluyor. Bu sayı ben yani bunun gibi 200 tane alamet gerçekleşiyor böyle ve ardı ardına. Öyle diyor ya peygamberimiz hani bir tesbih taneleri gibi ardı ardı olacağını söylüyor. Hepsi 1400 başladığı andan itibaren 30 yıllık süre içerisinde ardı arda oldu. 200 tane alamet. Bu neyi gösteriyor bize? Bütün söylediklerinin doğru olduğunu, Hazreti Mehdi'nin de çıktığını.
Çünkü şöyle bir şey var. Mesela biz az önce söylüyoruz. Savaşlardan bahsediliyor. Demek ki biz buradan şunu da anlıyoruz. Allah peygamberleri ve dilediklere gaybı gösteriyor. Mesela Peygamber Efendimiz 1400 sene önceden evet, bugün yaşayacağımız bizim
tarif
tarifi var. Hani dilediklerime, peygamberlere ve dilediklerime gaybı gösteririm diye biz onu görüyoruz. Mesela evet, 1400 sene önce kimsenin bilemeyeceği olayları Peygamber Efendimiz hadislerinde belirtiyor. Şurada şu savaş olacak. İşte evet, Afganistan işgal edilecek dönüyor mesela. Irak'ın işgalinden bahsediliyor. İşte Halle kuyruklu yıldızından bahsediliyor. Lül'ün kuyruklu yıldızından bahsediyor. Çöllerden, depremlerden bahsediliyor. Biz burada bu olayların gerçekleşmesiyle de ayrı zamanda olduğumuzu anlıyoruz. Böylelikle bize Peygamber Efendimiz zaten bir kişi benim soyumdan diyor, ehli beytimden biri çıkacaktır ve diyor bu diyor zulümlere, bu işkenceye son verecektir diye. Bediüzzaman Said Nursi de mesela söylüyor. Materyalizmi, Darwinizmi bu tarz düşünceleri tamamen yerle bir eden diyor. Bir kişi çıkacaktır diyor, bir kişi gelecektir diyor. Ve biz bunların da bu zamanda gerçekleştiğini görüyoruz. Artık eskisi gibi ateist çok fazla insan ateistim diyemiyor artık. Çünkü ispatı delili yok. Bundan mesela ben hani çok net hatırlamıyorum ama konuştuklarımızdan olarak söylüyorum. Mesela bundan yıllar öncesinde insanlar çok fazla ateist olduklarını söylüyorlardı. Darwin'e inandıklarını söylüyorlardı. Ama özellikle son yıllarda bu tamamen bitti. Yani insanlar artık bunu söyleyemiyorlar daha yani.
Mesela şimdi Ramazan'a girdik. Sahilde geçiyoruz. Full yani tamamen doluydu. Herkes balık tutuyordu gündüz vakti. Pazar günü. Şimdi geçerken bakıyoruz. Herkes iftara gitmiş. Normalde herkes normal evine çekilmiş. Ramazan'ı yapıyorlar. Eda ediyorlar maşallah. İnşallah. Maşallah.
Dünya çapında büyük dindarlaşıyorlar. Çünkü dünya çapında Darwinizm çöküyor. Materyalizm çöktü. Darwinizm çöktü. Materyalizm çöktü.
Evet.
İnsanlar dindarlaşıyorlar.
Maşallah. İnşallah. Maşallah. Hocam bugünkü programımızın da sonuna geldik inşallah. İnşallah. Herkese hayırlı iftarlar diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim.